İyi günler sayın izleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Dilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün de Oktar Hocam ve Necati Hocam'la birlikte programımıza devam edeceğiz inşallah. Yine Allah'ın sonsuz yaratılış dillerinden, güzelliklerinden ve hikmetlerinden inşallah bahsedeceğiz. İlk konumuz enzimler. Hemen enzimlerle ilgili sunumumuza başlayabiliriz. Şimdi enzimler bütün canlıların vücudunda bulunan bir protein molekülü. Bunlar proteinlerden oluşuyorlar. Ne iş yapıyorlar peki? Mesela günümüzde de insanoğlunun kullandığı birçok makine vardır. Şekilde gördüğünüz gibi birçok işlevleri yapabilirler. Binlerce parçadan oluşan çok karmaşık böyle kompleks makineler vardır. Ama her birisi teknolojinin bir parçasıdır. Ve bir işlevi yerine getirirler. Her birisi teknolojik mesela bir makinenin bir adımını yapar. Daha sonra ikinci adım başlar. Daha sonra üçüncü adım başlar. Ve sonunda bizim karşımıza kompleks bir amaca yönelik sıfırdan mesela bir ürünü alıp başka bir şekilde sokup çıkaran gibi birçok işleri yapan makineler kullanıyor insanoğlu. Bu günlük hayatımızın bir parçasıdır. Mesela uçakta uçağın içinde birçok makine vardır gibi. Bunlar nedir? Mekanik, metalden yapılan makineler. Peki bizim vücudumuzdaki makineler, enzimler nasıl çalışıyor? Substrat denen enzimin işleyeceği ürün, ham madde geliyor. Enzim altta mavi renkli bir kompleks oluşturuyor ve sonuçta ürün oluşuyor. Substrat geliyor, ürün oluşuyor. En genel anlatımla enzimlerin yaradığı iş kısaca bu şekilde. Yani substrat, ham madde gelir, işlem görür ve istenilen ürün olarak ayrılır gibi basit kelimelerle anlattığımız zaman yapılan iş kısaca böyle. Peki vücudumuzdaki DNA'nın ürünü olan bir enzim nasıl imal ediliyor ve aynen günümüzdeki makineler gibi nasıl kompleks bir makine haline dönüşüyor? Şimdi DNA'nın ilk önce bilgisi okunuyor. Gerekli enzim gerekli yerden, gerektiği zamanda gerekli miktarda okunuyor. mRNA denen, yani DNA'nın ilk kopyası, fotokopisi, hazır ham fotokopisi çıkarılıyor. Bunu saniyede binlerce kez yapabilecek kapasiteye sahip insan hücresi. Hazırlanan bu fotokopi mucizevi bir şekilde yolculuk yapmaya başlıyor. Molekülün yolculuk yaptığına şahit oluyoruz. Ve hücrenin nükleusundan, yani çekirdeğinden dışarı çıkıyor. Burada por denen, yine yüzlerce proteinden inşa edilmiş kapılar var. Kapılar ancak belli molekülleri tanıyıp açılan kapılar. Aynen bir uzay mekiğinin tanıma santralleri gibi. Ve nükleusun dışına çıkıyor. Çıktığı zaman ribozomlar onu hemen tanıyor. Ve onun üzerine bağ yapıyorlar, koruyorlar, kuruyorlar bağlarını. Ve başlıyorlar protein sentezini yapmaya. Başka makineler, yine proteinler bu işlemlerin hepsinde görev alıyor. Yani hali hazırda yapılmış olan, hazır olan proteinler yine proteinlerin sentezini yapıyor. Elmasın elması kesmesi gibi proteininde proteini yaptığını görüyoruz. Bu işlem tabii çok hızlı oluyor. Daha sonra ribozomdan da bu paketçik, yani polinükleoid zinciri, polipeptit zinciri proteinler gidiyor. 3 boyutlu şeklini almak üzere Golgi aygıtına gidiyor. Burada yine çeşitli enzimlerin yardımıyla onların reaksiyonları sonucunda 3 boyutlu bir şekle geliyor. Katlanıyor. Primer, tersiyer, sekonder, tersiyer ve kuartener yapılarını alıyor. Çok hassas bir şekilde 3 boyutlu ayarı yapıldıktan sonra, nasıl anahtarla kilitin uyumu için kilitin belli bir şekilde olması lazım, bununla belli bir şekilde getiriliyor. Ve Golgi aygıtından sonra yine mucizevi bir şekilde hücrenin istenen yerine seyahat ediyor. Bu hücrenin içi. Maşallah bayağı kompleks bir yapısı var. Buradan da görülebiliyor. Her yapısında hücre içi iskeletler de var. İskeletlerin yapı taşları olan şu aktinler birer yol gibi proteinin seyahat etmesi için ona tutunmasına yardımcı oluyorlar.
Maşallah.
Evet. Şimdi peki insanoğlu bir makineyi yaparken neler yapıyor? Gördüğümüz gibi binlerce, belki yüzlerce bilim adamı çalışıyor. Çeşitli yine makineler kullanıyor, testler yapıyor. Mesela bir jet motorunu yapacaklar. Değil mi? Havanın sürtünme kuvveti, sıcak soğuk ayarı, ona direnci, metalin yorulması vidaların ve bütün parçaların birbirine uyumlu olması için gerekli bütün ince hesaplar, yani bir uçağı oluşturan bütün parçaları tek tek düşünelim. Ve bir kere burada düşünen ve akleden yüzlerce, binlerce zihin var. Gören gözler, duyan kulaklar var. Amaç uçmak, insanları taşımak ve yolculuk yapmak, seyahat etmek. Bu şekilde uçması için bir uçağın, değil mi, onlarca yıl çalışan, milyarlarca dolar para harcayan yüzlerce, binlerce mühendis görüyoruz. Peki, DNA'nın replikasyon ve sentez tamir mekanizmalarında 4950 tane farklı proteinin, yani makinenin hali hazırda var ve görev yaptığını biliyor muydunuz? Örnek olarak vücudumuzdaki katalaz isimli enzim, yani makina, 1 dakikada 0 santigrat derece sıcaklıkta 5 milyon hidrojen peroksit, ki bu toksik bir maddedir, reaksiyonların sonunda oluşan ve uzaklaştırılması gereken bir maddedir, parçalayıp demir atomunu parçalayabilme kapasitesine sahiptir. Bu normalde doğada, hani doğal şartlara bırakıldığı zaman demir atomu bunu doğada 300 senede parçalayabiliyor ancak. Maşallah bizim vücudumuzdaki katalaz enzimi dakikada 5 milyon tane hidrojen protein, hidrojen peroksiti, hidrojen yani su ve oksijene parçalayıp zararsız hale getirebiliyor. Ya bu olmazsa mesela ölüm oluyor. Çok ciddi bir reaksiyon. Temizleme reaksiyonu. Ve vücudumuzda çok iyi ve çok donanımlı bir şekilde olduğunu görüyoruz. 1 mol karbonik anhidraz isimli başka bir enzim. Yine başka bir molekül. 1 saniyede 1 milyon tane hidrojen karbonat oluşumunu katalizler. Bu da bir yani ürünün sentezlenmesine görev oluyor. Maşallah bu da çok hızlı. Yani 1 saniyede 1 milyon tane molekül oluşturuyor. Öbürü 5 milyon tane molekülü parçalıyor vesaire. Ve nitrojenaz enzimi, bu bakterilerde, nitrojen fiksasyonu yapan bakterilerde olan bir enzim. Normal sıcaklıkta, yani normal şartlarda azotu fikse edebilirken ve bu, yani normal basınçta yılda 90 milyon ton azotu fikse ediyor. Yalnız bunu sanayide, özellikle gübre yapımında, gübre fabrikaları bu işlemi yapmak için 400 santigrat derece ısı uygulayıp 250-300 atmosferde basınç ancak uyguladıklarında bu işlemi yapabiliyorlar. Gördüğümüz gibi bizim vücudumuzda binlerce olan makinelerin hızının günümüz teknolojisine kıyaslanamayacak kadar muazzam ve üst seviye olduğunu görüyoruz. Yani mesela sahada insan onun yaptığı en hızlı otomobiller, değil mi? Formula 1 araçları. Bunlar dakikada 20 bin devir yapabilen, bayağı ciddi yüksek devirle çalışabilen motorlar, makineler. Ama bizim vücudumuzda saniyede milyonlarca işlemi bir anda yapabilen makineler, enzimler. Zaten halihazırda vücudumuzda mesela şu anda yapıyorlar bu işlemlerini. Maşallah.
Evet. Şimdi burada aslında düşünmemiz gereken...
Evet.
Sen istersen sunumu bitir.
Evet. İnşallah. Sonra Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sınırım. Sonra o su damlasını bir alak, yani embriyo olarak yarattık. Ardından o alakı, hücre topluluğunu bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratılışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Maşallah Allah bize hem yaratışını hem onun safhalarını ayrı ayrı gösteriyor. Kur'an ayetinde bize bunun safhalarını gösteriyor. Bu aynı zamanda bir Kur'an mucizesidir. Embriyonun ana karnındaki gelişim safhalarını aynen Kur'an'da da yazmıştır maşallah. Ama önemli olan konu şu. Şimdi bir amaca yönelik insan onu mesela uçmak istiyor. Uçak yapma gibi bir proje. Yıllar içerisinde böyle bir fikir oluşuyor. Bu ihtiyaç ne? Uçma ihtiyacı, yolculuk ihtiyacı. İnsanlar bunu kendi hayatlarında, değil mi, ihtiyaç olarak hissedip buna göre akledip, düşünüp, bilimsel denemeler yapıp, evet, ve sonucunda da yani binlerce insanın fikriyle, milyarlarca dolar parayla, evet, ve bu yılların getirmiş olduğu bilgi birikimiyle ve teknolojiyle bizim karşımızda bir makine çıkartıyorlar. Mesela uçağın motoru. Tribünde bir motor, değil mi? Havayı üfleyen bir tasarıma sahip. Bu bunların birikimiyle oluşan bir hadise. Kesinlikle kendi kendine olabilecek rastlantıların ve şansların bir araya gelmesiyle oluşan, hiçbir iradenin müdahale etmediği bir sistemle oluşabilecek bir şey değildir.
Ya, mümkün.
Tabii asırlarca belki insanın hayalindeki uçma projesinin gerçekleşmiş değil mi? Karşımızda yapılmış halini biz görüyoruz biz burada. Şimdi bizim vücudumuzdaki yine makineler var, proteinler. Ama bu proteinler amaca hizmet olması anlamında zaten varlar. Biz düşünmedik bunu. Zaten bizim vücudumuzda hazır olarak bulunuyorlar. Bir projenin ürünler DNA'mızın. Ve işlerini o kadar hassasiyetle ve mükemmellikle yapıyorlar ki yapmadıkları zaman biz ölüyoruz. Çok ciddi hastalanıyoruz. Yaptığı zaman da muazzam ve mükemmel hızda yapıyorlar maşallah. Ve o kadar büyük hassasiyette ve o kadar güzel titizlikte yapıyorlar.
Evet, maşallah.
Yani mesela insanoğlu kuş uçak motoru yapıyor. Motorla uçak uçabiliyor değil mi? Hı-hı. Ama birçok kaza oluyor. Uçak kazası. Ama kuşlar milyonlarca yıldır uçuyor. Ama hiç yere çakılan yakıtı bittiği için acil iniş yapmak zorunda kalan bir kuş görmedik. Yani irtifa kaybedip hava şartlarından dolayı düşen bir kuş görmedik. Değil evet. mi? İşte oradaki enzimler biyolojik Allah'ın yarattığı, hani uçağı da Allah yaratıyor ama insanların vesilesiyle teknolojik olarak oluşuyor. Ama Allah'ın yarattığı protein moleküllerinden oluşan canlılarda biz muazzam bir detay ve hatasızlık evet. görüyoruz maşallah.
Hepsi olması gereken yerde, olması gereken vakitte ve sayıda çalışıyorlar. Senin dediğin gibi az önce bir uçak motoru olabilir ya da herhangi bir arabanın, yeni çıkacak bir arabanın prototipini yapmak bile oradaki çalışan mühendislere veya o firmaya yüz milyonlarca dolara mal oluyor. Ve en ufak bir hatasında değil mi, korkunç sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ama insanoğlunda Allah ilk insanı yarattığından bu yana içerisinde çalışan bu müthiş olaylar hiç zaman böyle bozulmuyor, durmuyor, çalışmamazlık etmiyor. Değil mi maşallah?
Maşallah.
Mükemmel bir şekilde Allah'ın ilhamıyla devamlı olarak çalışıyor. Çok detaylı anlattı. Yani ben orada not almaya çalışıyorum ama saniyede binlerce defa üretim yapılıyor.
Evet. Doğru.
Bir saniyede. Yani bir saniyede hangi mühendis, hangi makine neyi 1000 defa üretebilir? Değil mi? Çok büyük bir rakam bu.
Hayal bile edilemez. Yani tabii, şu anki teknolojiyle evet. hayal bile edilemez.
Evet ama Allah bunu da bebekte bile değil mi? Allah bunu yaratıyor ve o bebeğin büyümesine Allah sebep oluyor inşallah. Evet yani benim paşam kızacık.
Tabii diyorum.
Maşallah.
Bebek, evet. Bebekte yani dakikada 500 bin sinir hücresi oluşuyor anne karnında.
İnşallah.
Böyle bir hızla ürüyor ve her biri gitmesi gereken yere yapması gereken bağlantıyı yapıyor. Sonuçta da 100 milyar hücrenin oluşturduğu bir katrilyon bağlantı ortaya çıkıyor beyinde. Beyin şu kadarcık bir yer. İçinde bir katrilyon bağlantı var, 100 milyar sinir hücresi var. Yani bize bu kadar bir alan verseler, buna deseler ki 100 milyar tane nokta koyacaksın ve bu 100 milyar noktayı da bir katrilyon bağlantıyla bağlayacaksın birbirine, karıştırmadan ama. Onu çizemez bile insan yani bırakın şeyi. Yani böyle bir çizecek teknoloji yok. Bir de karışıklık olmayacak bunda. Evet. Ve bunlar lipitlerden, karbonhidratlardan ve proteinlerden oluşuyorlar. Ama mesela kafayı sallıyoruz kopmuyor yani bir şey de olmuyor. Tamam sağlam çok mi? Sallarsan kafayı bir tarafa çarparsan kanama oluyor bir şey oluyor da. Normal şartlarda değil mi? Onun içinde özel sıvının içinde yüzdürülüyor. 50 grama düşmüş ağırlığı. Şimdi bu bir teknoloji harikası yani böyle... İnsan böyle bir teknolojiye ulaşamıyor bile, yakından bile geçemiyor. Hadi bırakalım beyni, bir tek virüsteki teknoloji bile aklın kavrama sınırlarının ötesinde. Mesela buna bir örnek verelim. AIDS virüsü var. AIDS virüsündeki teknoloji hakikaten muhteşem bir şey bakıldığı zaman. O kadar mükemmel bir sistem ki, bakın şimdi gösterelim burada.
Stage process. Each step is crucial to successful replication and is therefore a potential target of antiretroviral.
Şimdi bakın HIV virüsünün nasıl enfekte ettiğini gösterecek. Fakat dikkat edelim bu parçalar arasındaki uyum bize şunu ispatlıyor. HIV virüsü yani AIDS virüsü insanı enfekte etmek üzere yaratılmış.
Tabii.
Çünkü parçalar birbirine o kadar uyumlu ki yani sistem o kadar mükemmel ki onun yani HIV virüsünün insanda bir enfeksiyon meydana getirmek üzere. Mesela nasıl hani bir kilit var, kilidi bir anahtar açıyor. Şimdi kilit var, kilit tesadüfen oluştu. Sonra da anahtarı tesadüfen oluştu. Deli saçması bir iddia yani öyle olmadığı belli. Kilit ve anahtar aynı usta tarafından, değil mi? İkisi birlikte üretilir. O anahtar o kilidi açabilir. Başka hiçbir anahtar açamaz. Onun için özel olarak yapılmıştır o. Değil mi? HIV virüsüne bakıyoruz. İnsanda enfeksiyon meydana getirmek üzere özel olarak bağışıklık sistemi hücrelerini enfekte etmek üzere yaratılmış. Şimdi bunun delillerini görelim hep birlikte.
Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4 positive T.
Şimdi T lenfositlerini enfekte edecek. Bu T lenfositlerinin de özel bir çeşidi. CD5 tipi T lenfositlerini enfekte etmek üzere yaratılmış bu HIV virüsü. Onu nasıl enfekte ettiğini gösterecek. Şimdi ne demek istediğimiz birazdan daha iyi anlaşılacak. Bakın hücrenin üzerinde bu tip reseptörler var. Bu reseptörler aynı zamanda HIV uygun ama virüse. CD5 reseptörleri var. Bir de CCR5 reseptörleri var. Şimdi bu reseptörlerin bir önemi var. Bu reseptörler olduğunda virüs bu hücreyi enfekte edip içine girebiliyor.
These receptors interact with protein complexes which are embedded in the viral envelope.
Bu virüsün üzerinde de protein kompleksleri var, protein yapıları. Fakat bu protein yapıları bu reseptörler için tam olarak uygun anahtar kilit gibi. Evet. Gibi. Bakın şimdi nasıl uzay yolu gibi enfekte edecek. İki tane glikoprotein var. Bunlar işte isimlerini söylüyor. GP41 falan gibi. Bakın geliyor. GP120 bu reseptöre bağlanacak. Burada bakın gördüğünüz gibi bağlandı. Fakat buradan yardımcılar geliyor. Bakın koreseptör bağlanması da var. Özel bir şekil değişikliği meydana getiriyor, tam oturtuyor yerine. Bu GP120 olanlar otur yere. Bakın hidrofobik yani suyu iten bağlantılarını hücrenin yüzeyine yerleştiriyor bunun üzerine. Bu olduğu için, gerçekleştiği için. Ve kendi üzerine katlanmaya başlıyor bu bağlandığı için. Virüsü yaklaştırıyor. Bu şekilde iki hücre zarıyla virüs yapısı birleşiyor. Bütün içeriğini içeriye boşaltıyor. Şimdi bu bir muhteşem sistem, uzay yolu gibi. Virüs böyle enfekte ediyor böyle. Ama dikkat edin, bütün reseptörlere uygun protein yapılar hepsi birbiri üzerine uygun olarak yaratılmış. Evet. Önce geliyor, anahtar kilit gibi geliyor üzerine. O da yetmiyor. Koreseptör denen yardımcı molekül yapıları onu iyice oturtturuyor yerine böyle mükemmel bir şekilde. Onun üzerine o bağlantılar diğer zara bağlanıyor ve ikisi birbirinin üzerine katlanarak iki zarı birbirine yaklaştırıyor ve hücrenin virüsün içeriği olduğu gibi hücreye boşalıyor.
O ilk bağlantı zaten her şey. Zaten virüsün bütün mekanizması ona bağlı. Eğer ilk bağlantı uyumlu olmazsa o zaman infeksiyon olmuyor, hasta edemiyor.
Edemez.
O zaman virüsü kimse kale almaz açıkçası. Onun o anahtar kilidi tanıyacak proteine sahip olması lazım. Çok hassas bir konu bu aslında. Çünkü bizim vücudumuzun şifresi bu. Bunu bizim gözümüzle görmediğimiz ve evrimcilerin çok çok basit olarak nitelendirdiği bir HIV virüsünün bilmesi, ya yani bildiği dedim size bir virüs evet. Evet. Onda var olması sadece Allah'ın var etmesiyle, yaratmasıyla olabilecek bir mekanizma. Evet. Başka bir kaynak olamaz Allah'ın izniyle.
Yok, virüse bir özellik verilmiş Allah tarafından. Mesela bağışıklık sistemi virüse karşı savaşıyor. Virüs gidip direkt bağışıklık sistemini vuruyor. Ama bağışıklık sistemi bakın enfekte olduğunu anlayamıyor. Öyle bir sistemle donatılmış. Şimdi devam edelim. Ve kendi kendini çoğaltacak enzimleri var bu virüsün. Integraz denen. Ve reverse transcriptaz denen bir enzimi var.
Evet, çok mucize.
Bu virüs RNA virüsü. RNA'sından DNA ürettiriyor. Ama bunu yapabilmesi için mutlaka bir canlı hücresine ihtiyacı var. O da insanın bağışıklık sisteminin hücresi işte. Onun içine girdi. Şimdi enzimlerini yerleştirdi oraya. Bakın. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. It has two catalytic domains. The ribonuclease H active site. Ve iki tane aktif yeri var enzimin, onu gösteriyor.
Here, single-stranded viral RNA is transcribed into an RNA.
Şimdi bu virüsün RNA'sı bu enzimler tarafından DNA haline getiriliyor.
DNA double helix. Ribonuclease H breaks down the RNA.
Bu RNA'yı ayırıyor diğer enzim ve sadece DNA'yı bırakıyor.
The polymerase then completes the remaining DNA strand.
Ve polimeraz da onun üzerine tekrar bunun üzerine ikinci bir kopya getirerek DNA double helix haline getiriyor. Çift helix haline getiriyor. Bakın paç işlemli muhteşem evet. Bir sistem böyle.
Nereden biliyor ki double evet. Helix yapıyor sahip olduğumuz? Biz 1953 yılında Watson Crick'in ortaya koymuş olduğu değil mi? Araştırmalar sonucunda insan oldu, öğrenmiş oldu double helix yapıya sahip olduğunu. Elektron mikroskopunun keşfinden sonra. Virüsler milyonlarca yıldır hayatta. Ve karşımıza bizim içimizdeki her detayı çok iyi bilen bir canlı çıkıyor maşallah.
Evet.
Allah'ın özel yaratması.
Şimdi hakikaten içine girişi bir muhteşem. Ama içine girdikten sonra kendi kendini çoğaltan, DNA'sını yaptıran enzimleri de taşıyor. O da evet. Onun DNA, RNA'sında kodlanmış olarak var. Yani özel enzimi var. O enzim de virüsün içinde. Ama onunla birlikte başka bir canlı hücresine ihtiyacı var. Ona giriş sistemleri Allah tarafından özel yaratılmış. Çok açık yani. Çok anahtar açık, kilit evet. Gibi birbirine. Virüs içeriğini boşalttıktan sonra DNA ürettirecek enzimleri de içine yerleştirilmiş virüsün. Ha, kodlu olarak var. Bakın devam edelim. DNA'sını oluşturdu. Ama RNA'sı olmasına rağmen DNA çıkarttırıyor. Çünkü hücrenin DNA'sı var. Bunu nereden biliyor? RNA'sı hiçbir işe yaramıyor. RNA'sı evet. Kendini çoğaltması için. Mutlaka DNA'ya ihtiyacı var. DNA'ya çeviriyor RNA hücrenin içerisinde. Bu da çok büyük bir akıl. Bakın bir enzimde uç kısımlarını kesiyor. Bunun da çok özel bir anlamı var. Bu olmadan eklettiremiyor kendini hücrenin DNA'sına. Böylece yapışkan maşallah. Uçlar meydana getirdi. Bir kısmı bakın daha uzun kaldı. Bir kısmının ucundan kesmesi gerekli miktarı kesti. İki ucundan birden.
Evet.
Ama aynı taraftan değil, farklı taraflardan. Bunlara yapışkan kısımlar deniyor. Ve bunu hücrenin kendi DNA'sını içine getiriyor bakın. Bakın o yapışkan uçların nedeniyle yapıştırdı oraya. Bu muhteşem bir sistem.
Ya bu mesela Merkez Bankası'nın ana kasasına girmek gibi bir şey tamam mı? Burada mesela elini kolunu sallar gibi hızlı bir şekilde giriyor ama detayın muazzamlığını biz burada evet. Görüyoruz. Başka bir şey görmüyoruz. Hakikaten çok iyi korunan bir yer nükleus. Her protein içeri giremiyor mesela nükleusten evet. İçeri. Bu o giriş şifresini de biliyor aynı zamanda. O da çok özel bir şey. Nobel ödülü aldı bilim adamı. O giriş şifresini bulan, amino asit zincirini bulan kişi. Onu da biliyor. Yani onu içeri alıyor ve DNA'nın içerisine kromozomların yapısını gösterdik biz değil mi? Çok böyle birbirine böyle sarmal bir şekilde girift halde bulunuyor. Tam olması gereken yeri buluyor aynı şekilde. Oraya yapıştırıyor. Evet. Buradan müthiş bir akıl var. Maşallah. Çok çok üstün bir akıl tecelli ediyor yani, maşallah.
Hakikaten uzay yolu gibi. Bir de bu yani yüzeyel anlatım yani böyle. Detayda daha da muhteşem sistem. Evet. Devam edelim şimdi. Activation of the cell induces transcription of proviral DNA into messenger RNA. Şimdi burada bakın mesajcı RNA olarak virüsün bu yerleştirdiği DNA'nın kopyaları çıkartılıyor. Ama bunu nasıl yaptı virüs? Virüs içeri girdi. RNA'sı var. RNA olduğunu biliyor. Çok sakin. Diyor ki bu hücrenin diyor DNA'sı var diyor. Onu DNA'ya çevirtiyor ama onun özel enzimlerini taşıyor zaten. Yani bu işi yapacak. Bakın bu işi yapacak. Bunun hazırlığıyla birlikte yaratılmış zaten. Bu yaratılışı gösterir değil mi? O enzimleri birlikte getiriyor zaten. RNA'nın hiçbir işe yaramayacağını bildiği için. Onu DNA'ya çevirecek enzimler yanında zaten. Hemen çeviriyor çok sakin. Uçlarını kesiyor. Yapışkan bir hale getiriyor. O enzim onu alıyor götürüyor. DNA'nın içine yerleştiriyor yani orayı. Çok muazzam bir akıl var burada. Evet. Sübhanallah. Allah'ın aklının tecellisi. Devam edelim. Bakın kopyasını çıkarttırıyor.
Dışarıda bekliyor mu?
Evet. Virüsün mesajcı RNA'sı kopyasını çıkardı DNA'dan. Şimdi sitoplazmaya geçiyor. Çekirdekten. Ve ribozomlarda sentezini yaptırıyor. Şimdi virüsün içinde bir hazırlık daha var. Proteaz diye bir molekül getirdi. Onunla bunlar modifiye edilecek şimdi bakın. Bakın küçük küçük yapılara bölünüyor bunlar, bu zincirler, bu çıkan kopyalar. Bunun çok özel bir anlamı var. Bu bir virüs meydana getirmek için son derece önemli basamaklar bunlar. Küçük küçük bakın. Ve ürettiği o minik minik parçalar bütün bu enzimlerin ve RNA'nın etrafında toplanarak bakın virüs meydana geliyor. Ya bu nasıl oluyor böyle bir şey yani?
Kaç kademeli?
Muazzam bir akıl yani orada küçük küçük parçalar hazırladı. Ama o küçük parçalar ne olur yani parça parça durur orada. Milyonlarca senede durabilir. Hiçbir şey ifade etmeyebilir. Öyle değil. Öyle özel bir sistem ki bu. Onlar yan yana dururken birdenbire etrafında toplanıp virüsü meydana getiriyor. Hem de yani son haliyle. Ve hücrenin zarından dışarı geliyor bu. Zarından dışarı çıkarken bakın zarından bir parça da alıyor ve virüsün son haline ulaşıyor. Ve bu da gidip başka hücreleri enfekte ediyor. Şimdi burada evrimci kepazeliklere değinmemiz lazım. Bunların iddiaları var. Birincisi diyorlar ki bu HIV virüsü RNA virüsü olduğu için RNA virüslerinde sık sık mutasyon oluyor. Ve mutasyondan dolayı bir değişikliğe uğruyor. Fakat virüslerin bir özelliği var. Virüsler canlı hücresi gibi değil. Mutlaka canlı hücresine gereksinim duyuyorlar. Yani bir canlı değil virüs. Neden değil? Çünkü canlı hücresi gibi bir metabolizmaya sahip değil, organellere sahip değil, kendi kendini üreme kabiliyetine sahip değil. Mutlaka bir canlı hücresinin içine girip onu enfekte edip ancak o şekilde üretebiliyor kendini. Yani onun DNA'sını ve organellerine gereksinim duyarak üretebiliyor. Mesela ribozom protein fabrikaları gereksinimi vardı. Kendine yok bu. O girdiği canlı hücresininkileri kullanıyor. Şimdi diyorlar ki bunlar enfekte oluyor. Doğru. Enfekte oluyor. Ve ilaçlara karşı direnç kazanıyorlar. Dolayısıyla işte size mutasyon, işte size evrim diyorlar. Halbuki bir kere genel olarak baktığımızda detaya da bakacağız. HIV virüsü hiçbir zaman bir başka virüse, bir canlı hücresine dönüşmüyor. Böyle bir şey imkansız. Bu mutasyonların virüse zarar vermemesinin sebebi virüsün yapısından kaynaklanıyor. Yani virüsün yapısındaki DNA'sındaki bir değişiklik, RNA'sındaki değişiklik onun üzerinde mesela protein yapısında bir değişiklik meydana getiriyor ya da enziminde bir değişiklik meydana getiriyor. Fakat organel olmadığı için, canlı olmadığı için öldürücü olmuyor onun için. Hatta bazı durumlarda, bazı ortamlarda biraz avantajlı duruma bile gelebiliyor. Fakat büyük bir dezavantajı da birlikte getiriyor, onu da söyleyelim şimdi. Mesela bu HIV virüsünde 3TC diye bir ilaç var. 3TC deniyor buna. Virüs öldürmek üzere hastalarda kullanılan, klinikte kullanılan bir ilaç. Bu ilaç virüsün bu RNA'sında sitozin gibi algılanıyor. Ve girip oraya yerleşiyor. Ve girdikten sonra sitozin gibi algılandığı için RNA'sının yapısını bozduğu için virüs için öldürücü oluyor. Tahrip ediyor virüsü. Çünkü gerçek anlamda sitozin değil. Fakat bazı virüs tiplerinde bu tanınıyor. Bu da enziminde olan bir mutasyondan dolayı oluyor. O tanınıyor. Enzim onu tanıyor mutasyondan dolayı. Fakat enzim sakat hale geldiği için bu virüsün üreme hızını düşürüyor. Şimdi bakın bir şey bir avantaj kazanır gibi oldu. Fakat bambaşka bir dezavantajı var. Virüsün üreme hızı düştü. Bu faydalı bir mutasyon mu? Değil. Acayip bir dezavantaj getiriyor. Virüsün bir kere evrim mevrim değil burada. Genetik bilgide artış yok. Aynı zamanda bir tane daha iddiaları var bu virüsle ilgili. Şimdi en başta virüsü girerken gördük. CCR5 diye bir reseptörden giriyor. Hı-hı. İlk baştaki o hücrenin üzerindeki reseptörü hatırlayalım. CCR5 yani onun Türkçe söylenişiyle. Oradaki reseptördeki bir mutasyon bazı insanlarda diyorlar ki HIV'ye dirençli hale getiriyor. O reseptörü kullanıp da hücreye giremediği için HIV virüsü o insanda enfeksiyon meydana getiremiyor. İşte size faydalı mutasyon. Bu da doğru değil. Çünkü virüsün kullandığı bir tane daha reseptör var. Bu CCR5'in yanında CCR5 diye ayrı bir reseptör de kullanıyor ve onun içinden de hücrenin içine girebiliyor. Yani hiçbir zaman bu insanlar HIV virüsüne tamamen dirençli olmuyorlar. Bir, HIV AIDS enfeksiyonu meydana geliyor. İkincisi çok önemli bir şey daha var. Son yıllarda yapılan araştırmalar gösterdi ki CCR5 mutasyonundan dolayı virüse dirençli gözüken bu insanlardaki bu mutasyon, o insanın bir kere onun bir görevi var, bağışıklık hücrelerindeki bir reseptör o. Çok ağır hastalıklar meydana getiriyor. Mesela karaciğerde sklerozan kolanjit diye bir hastalık meydana geliyor, öldürücü bir hastalık. Bunlar hepatit C enfeksiyonuna normalden daha fazla yakalanıyorlar. Bu da öldürücü bir hastalık. Yani size faydalı mutasyon.
Evet.
Öldürücü hastalık meydana getiriyor mutasyon. Hepatit C enfeksiyonu meydana getiriyor. Bu kepazelikleri de ortaya çıktı. Yani faydalı mutasyon falan yok. Onun için de daha önce zaten faydalı mutasyon var mı diye sorduklarında havaya bakıyor.
Bakıyor
20
evet.
saniye. 20 saniye sonra durduruyor. Yani durdurmasa o devam edecek böyle havaya. Oraya buraya bak, kendi etrafında dönecek falan. Havaya bakacak böyle ağzını açıp. Yok faydalı mutasyon, olmaz. Yani çünkü genetik bilgiyi bir gen meydana getirecek mekanizma Allah yaratmamış.
Evet.
İnşallah.
Mutasyon mutlaka bir zarar meydana getiriyor. Bazen mutasyon hani belli ortamda fayda gibi gözüken bir şey değişiklik yapıyor ama mutlaka onun karşısında zararlı bir mutasyon meydana getiriyor.
Evet.
Tabii bu şuna benziyor. Arabanın mesela bir araba olsun, kapıları bozuldu, hiç kapısı açılmıyor arabanın. Sadece camı açılıyor diyelim. Ne oluyor o zaman bu arabaya, hani öyle düşünelim, hiç hırsız girmiyor diyelim. Şimdi bu fayda mı? Arabanın kapıları bozulmuş, kapısı açılmıyor.
Kimse giremiyor, hırsız da giremiyor. Ya işte bu en ucu kafa yani.
İşte size faydalı bir giriş oldu mu diyecek yani şimdi bu. Buna benziyor. Aynı bunun gibi bir şey. Şimdi birkaç tane de virüs resmi göstermek istiyorum. Tasarımın yani Allah'ın özel yaratmasıyla ancak olduğunu. Yani bu maşallah. Mesela şu yapılar böyle rastgele oluşan yapılar değil. Bakın hepsinde yine bir simetrinin, bir oranın, geometrik detayların, içerisinde enzimlerin, proteinlerin özel olarak hücrelere hasta etmek üzere yapılmış bir makina diyelim. Bir tasarım, bir proje ürünü gibi maşallah.
Evet.
Allah'ın yine yaratmasındaki detayları görüyoruz. Bakın hücreyi hemen hasta etmeye başlarken. Buradaki mesela geometrik şekil, virüsü virüs yapan en önemli şey. Dışındaki protein kimliği. Bu onun hem kendi kimliğini belli ediyor hem de enfekte etmek istediği hücrenin giriş anahtarı aynı zamanda. Bu olmazsa virüs enfekte edemiyor.
Yani şu şekildeki mükemmelliğe bakın maşallah. Hem altın oranlı hem mükemmel bir simetri var.
Evet.
Bu tesadüf zaten. Şimdi bakın bir önemli nokta daha var. Evrimciler eğer bu olmasaydı diyeceklerdi ki, mutlaka şunu diyeceklerdi. Virüs hücreden daha basit, organelleri yok. Demek ki önce evrimle virüs oldu. Sonra evrimle hücreye dönüştü. Ama diyemiyorlar. Niye diyemiyorlar biliyor musunuz? Çünkü virüs mutlaka canlı hücresine gereksinim gösteriyor.
Evet.
Virüsün var olması için önce canlı hücresinin var olması gerekiyor. Onun içine girip kendi kendini çoğalttırabiliyor. Bu yüzden bunu da iddia edemiyorlar. Hani ne oldu? Basitten gelişmişe doğru bir gelişim vardı. Yok.
Evet.
Allah
yok, evet.
Hücreleri yaratıyor. Hakikaten siyanobakteri fosili bir anda ortaya çıkıyor. Mükemmel canlı hücresi. Ondan sonra da virüsleri yaratıyor Allah. Mesela bakın burada görüyoruz. HIV virüsü çok açık yani. Allah tarafından insanda bir enfeksiyon meydana getirmek üzere yaratılmış. Onun o protein yapısı, hücrenin üzerindeki alıcılara, yani bizim T lenfositlerimizdeki alıcılara anahtar kilit gibi uygun. Birleşiyorlar, o onu çekiyor, orada iki zar birleşiyor, içeriğini boşaltıyor, içeriye giriyor. İçeriye girdikten sonra virüsün özel sistemleri var, Allah tarafından yaratılmış. Kendi DNA'sını hazırlıyor önce, RNA'dan DNA hazırlıyor, onu götürüp hücrenin içerisindeki DNA'yı yerleştiriyor. Ve hücre normalde başka bakteri ve virüslerin DNA'larını tanıyabiliyor. Fakat tanımasını engelleyecek sistemleri de var aynı zamanda. Mesela HIV virüsü bir insanı enfekte eder etmez. Hemen AIDS hastalığı başlamıyor. Bazen 10 sene sonra başlıyor. Onlar orada 10 sene duruyorlar. O DNA'nın içerisinde tanınmıyor. Birdenbire bugün sebebi bilinmiyor. Birdenbire kendi kendini çoğalttırmaya başlıyor ve enfeksiyon meydana getirip hastalık meydana getiriyor.
Evet maşallah. Ya, virüslerde böyle bir detay var. Hakikaten çok önemli. Virüsün hücresi, hücrenin de yani virüsün hücreye bağımlı olması bir kilit, anahtar kilit uyumu aynı zamanda. Allah canlılıkta, dünyadaki yaşamda böyle birçok kilit nokta yaratıyor ki evrimin hiçbir şekilde hayaliyle bile açıklayamayacağı detayda. Fosillerin hayata başlangıcı mesela kilit. İlk hücrenin hayata başlangıcı kilit. Buraları açamaz. Ancak Allah yarattı deyince bu konu açıklığa kavuşur inşallah. Burada ancak yapılabilecek en makul, en mantıklı açıklama böyle oluyor inşallah. Bir de mesela geçen yıl Science dergisinde çıkmıştı bir makalede. Milyarlarca yıl önce siyanobakterilerle birlikte bulunan fosillerle birlikte onların fosillerin yanında bulunan büyük çapta virüsler bulundu da fosilleri de bulundu. Yani 1 milyar yıldan daha büyük yaştı. Ve bu virüslerin yapılarına bakıldığında siyanobakterilere zarar veren canlıları enfekte ettiği ortaya çıktı. Yani virüsün nasıl ki mesela AIDS virüsünün amacı insandaki özellikle T lenfositlerine gelip onları hasta etmek, amacı yaşam gayesi, Allah'ın ona kıldığı gaye bu. O virüsler de mesela orada siyanobakterilerin hayatta kalmasıyla birlikte ekosistemin tamamına faydalı bulunuyorlar. Yani eğer ölse fotosentez ve azot fiksasyonu yapan bakteriler dünyadaki yaşam sekteye uğrayacak. Oradaki virüsler bu anlamda çok faydalı bir iş yapıp o bakterilere zarar veren etmenleri hasta edip, zarar veren canlıları hasta edip onları ortamdan uzaklaştırıyorlar. Dolayısıyla yani dünyadaki bütün sistemin bir parçası olmuş oluyor. Yani hem hastalık yaptığı gibi böyle Allah bize gösteren hem de ekosisteme faydalı bir hareket de yapıyor. Allah'ın sadece emrine itaat ediyor bütün canlılar. Ve hepsi uyum içerisinde inşallah. Hastalık mesela hastalık yapan bakteri de var. Bize vitamin üreten bağırsaklarımızdaki bakteri de var. Allah her şeyi bir kaderle uyum içerisinde yaratıyor inşallah. Bizim vücudumuza dolayısıyla her virüs yani giriyor, bakteriler de giriyor ama nasıl uygunsa, ne yapması gerekiyorsa Allah'ın ona biçtiği kader ve uygunluk neyse hepsi onu icra ediyor. Hiçbiri kendi başına hareket edip bağımsız değil mi? Hareket edip infeksiyon yapan canlılar değil onlar inşallah.
İnşallah. Bir de yani bağışıklık sistemi de onunla başa çıkacak şekilde yaratılmış. O bağışıklık sistemin ürettiği silahlar hazır olarak üretiliyor. Yani bütün doğadaki ne kadar bakteri, ne kadar virüs varsa hepsini tahrip edecek şekilde yaratılmış. Milyarlarca üretiliyor. O milyarlarca üretilen antikor denen silahlar arasından mutlaka o virüs ve bakteriyi tanıyan bir tanesi çıkıyor. Aksi takdirde bir tek virüs hastalığı, bir tek bakteri hastalığı bütün insanlığı kırıp geçirebilirdi. Ama Allah bağışıklık sistemini de yaratmış. Allah ikisini karşılıklı getiriyor, birbirine uyumlu. Virüs ve bakteri geliyor, mesela insanı enfekte ediyor. Bağışıklık sistemi mücadeleye giriyor. Ya Allah'ın emriyle bağışıklık sistemi kazanıyor, ya da Allah'ın emriyle virüs ya da bakteri kazanıyor. Evet. Allah canını alıyor. Evet, yani o Allah'ın dilemesiyle. Ama ikisini de birlikte yaratmış Allah.
Evet.
Yani virüsü nereden tanıyor bağışıklık sistemi? Tanıyor. Allah çünkü o genetik bilgiyi insanın DNA'sında yaratmış. Ve milyarlarca silah üretiliyor. O hazır olarak bekliyor. Bir tanesi onlardan uygun çıktığı zaman hemen o hücre çoğaltıyor. Bakın onun da filmini gösterelim. Çok üstün bir sistem yani Allah tarafından yaratılmış. Filmi,
bir tane de bende evet. Var ama. 1960. Gösterin gidin
evet. Gösterin. Bir açalım mı? Bu filmi seni göstereceğim.
Yok, farklı.
Evet, şimdi bakın. Nasıl oluyor bu? Onu gösteriyor film. Bu mesela bir boğaz enfeksiyonu meydana geldiğini bakteriler giriyor. Biliyorsunuz boğazımız ağrıdığında, ateşlendiğimizde mesela bademcik iltihabı olduğunda içine girip ve görüyorsunuz böyle boğazda bir enfeksiyon meydana geliyor. Bakteriler üremeye başlıyor. Bunlar mesela streptokokus denen bakteriler var boğaz enfeksiyonu meydana getiren. Bu bakterilerin yüzeyinde protein yapılar var. Bakın minik minik ama bunlar böyle elektron mikroskopik.
Evet.
Tüycük şeklinde antijenik yapılar yani protein yapıları bu bakteriye has. Bunlar tabii kopuyor bakteriden. M proteini deniyor bunlara. Ve bunlar lenfatik sisteme geçiyorlar. Şimdi birazdan gösterecek. Ve bu bağışıklık sistemi buna karşı bir saldırı başlatacak. Şimdi lenfatik sistem var burada gördüğünüz gibi. Yani bezelerimiz. Bazen enfeksiyon olduğunda hissederiz. Boynumuzda, çenemizin altında şişlikler olur böyle. Bunlar bağışıklık sisteminin özel karakolları. Ve aralarında kanallar var, lenfatik kanallar. Her enfeksiyon olduğunda lenfatik sisteme geçiyor bu M proteini, bakterinin bu özel yapısı. Şimdi lenf noduna geldi, yani bezelerimize geldi bakın. Burada Milyarlarca B lenfosit hücresi var. Fakat bir özellikleri var. Her biri ayrı bir silah üretebiliyor. Genetik çeşitlilik var. Allah tarafından özel yaratılmış. Hatta bir enzim özel yaratılmış. Genler var. Genlerde yüz binlerce değişik çeşit üretiliyor. 170 bin kadar yaklaşık. Fakat bir enzim meydana getirdiği kontrollü bir harf değişikliğiyle bu sayı milyarlara çıkıyor. Şimdi burada milyarlarca B lenfosit hücreleri var. Her biri ayrı bir silah üretiyor. Bakın, M proteinleri geldi. Lenf nodülüne geldi. Bu yeşil gelenler lenf sistem içerisinde. Şimdi bunlardan bir tanesi mutlaka bu bakterinin M proteinine karşı silah üreten bir B lenfositi. Sadece bir tanesi. Ama mutlaka var, o bir iman hakikati bu. Çünkü o bir tanesi o silahı üretmese bitti. Öldürücü bir enfeksiyon olmuş oluyor. Yani mutlaka öldürür. Başka bir yolu yok çünkü. Üreyecek, silah yok. Ne yapacak? Ama var. O milyarlarca hücre arasında bir tanesi mutlaka o silahı üretebiliyor. Allah'ın dilemesiyle. O hücrenin üzerinde reseptörler var. O silahı üreten. Ne reseptörleri biliyor musunuz? Bu M proteinine uygun reseptörler. Yani antikorlar. 10 milyon büyük meyle görüyoruz burada. Bakın, M proteini tanıyan reseptörler var. M proteini geldiği zaman anahtar kilit gibi birbirine uygun. Bu tabii bir takım olayları başlatıyor şimdi. Onu göreceğiz. Ve o hücre bu aldığı sinyalle üremeye başlıyor. Birdenbire çoğalmaya başlıyor. Bakın, diğerleri çoğalmıyor. Hepsi duruyor. Burada milyarlarca hücre var. Ama o hücre o M proteini gelip reseptörlere tutunduğu anda hızla bölünmeye başlıyor. Birkaç gün içinde binlercesi, on binlercesi, milyonlarcası oluşuyor. Bak, milyarlarcası arasından bir tanesi seçildi. Seçilen bu hücre üremeye başlıyor. Ve bu üreyen B hücreleri de antikor üretiyorlar. Yani o silahları, M proteini parçalayacak.
Ve salıyorlar.
Ve bunları dolaşıma veriyorlar. Ve dokulara gidiyor bu silahlar. Çünkü milyonlarca üredi ya bu hücrelerden. Hemen gidip bakın bakterinin üzerine bağlanıyorlar. Ve bu bağışıklık sisteminin bunları tanıyıp bu üzerindeki antikorlar yok etmesi için işaretliyorlar onları.
Maşallah.
Ve bunlar da gelip bağışıklık sistemin diğer hücreleri bunları yutmaya başlıyor bakın. Ve böylece bizim boğaz enfeksiyonumuz da geçiyor. Şimdi bu sistem tesadüfen olduğunu söylemek için insanın ya süper ahmak olması lazım ya da süper yalancı. Değil mi? Ya yalan söylüyor açıkçası. Yani bir insan hani rahatsız olabilir, onun sorumluluğu yoktur zaten. Ama hem ahmak hem şeyse, yalancıysa o tabii olmaz. Çünkü burada özel, her şey bakın özel düzenlenmiş yani, değil mi? Özel yaratılmış. Evet. Bağışıklık sisteminde milyarlarcası var, her an hazır. Zaten bağışıklık sisteminin, o silah taşıyan hücrelerinin önceden var olması gerekiyor, genetik bilgisinin. Olmadığı takdirde herhangi bir enfeksiyon öldürücü olur. İnsan hiç hayatta kalamazdı. Daha ilk anne karnından çıkarken daha bakterilerle karşılaşıyor zaten.
Evet.
Annenin haznesinde bakteriler var orada. Hemen öldürücü olurdu. Daha annenin karnındayken hatta, değil mi? Ama Allah onun genetik bilgisini tanıyan, yerleştirilmiş DNA'ya daha bakteriyle hiç karşılaşmadan bütün bakterileri ve virüsleri tanıyan sistem hazır. Silah sistemi hazır. Onlardan biriniyle karşılaştığı anda bakterinin üzerindeki o protein parçaları kopuyor bakteriden, gidiyor gördük lenfatik sistemle. Bir hücre, o milyarlarca duran hücreden bir tanesinin üzerine bağlandığı anda o hücre hemen üretilmeye başlanıyor. Bu da muhteşem bir sistem. Yani o hücreyi ürettirecek sistem de yaratılmış. Onun da kodu DNA'da var, genetik bilgisi var. O sinyali aldığı anda hemen o hücre ürüyor, diğerleri değil. Neden? Çünkü silah üretecek ve ondan sonra milyarlarca silahları göndermeye başlıyor dolaşıma ve enfeksiyon ortadan kaldırılıyor.
Evet,
maşallah.
Şimdi hücrenin, vücudun immün sistemi, bütün amaç hücrenin hücreyi tanıması. Yani bir hücre var, bakteri hücresi, virüs geliyor veya başka mikroplar geliyor. Onun ne olduğunu bir kere tanımak gerekiyor. Buradaki amaç o. Tanıdı, düşman olduğunu keşfetti. Sonra da ne yapıyor vücut? İşaretliyor. Antibody gönderiyor. Antikor gönderiyor. Onu işaretliyor. İşaretlendikten sonra ondan sonra temizleme işlemi başlıyor. Kim temizliyor? Makrofajlar. Böyle fagosit kolları var. Kollarıyla yakalayıp hücreyi içine alıp onu sindirip yok ediyor. Bundan sonrası tam bir şey. Gerilla savaşı gibi. Şimdi onunla ilgili videoyu hemen göstereyim. Burada gördüğümüz hücre şu makrofaj büyük olan. Öndeki de bakteri. Az önce Oktar Hocam gösterdi bu işaretlenmiş bakteri hücresi. Şimdi onu nasıl kovalıyor görüyorsunuz. Çünkü onun düşman olduğunu biliyor, yakalaması gerekiyor. O kaçıyor, o kovalıyor, o kaçıyor, o kovalıyor. Ama en sonunda ve yakaladı, şu an içine aldı. Bu bizim vücudumuzda hemen hemen her an, her saniye olan bir işlem.
Gerçek görüntüler bunlar.
Evet, gerçek. Mikroskop altındaki gerçek görüntüler maşallah.
Burada düşünelim, nasıl kovalıyor olabilir? Yani gözü yok, kulağı yok, ne yaptığını da bilmiyor. Bir şuuru da yok. Kemotaksis diye bir sistem var. Bakteri hücresinin den gönderilen bazı proteinler var. Bu proteinleri takip ediyor. Bu kimyasal olarak çektiği için bu makrofajı kendine. Onun arkasından hiç ayrılmıyor, dikkat ederseniz. Nereye giderse evet, onu gittiği sıkıştırdı, yakaladı, yedi maşallah. Yani öyle bir muhteşem sistem var ki bu bizim içimizde her an gerçekleşiyor yani milyonlarca yıldır, yüz binlerce evet, yıldır. Değil mi? Ve bütün canlılarda böyle bu şekilde.
Evet.
Bağışıklık sistemleri. Allah hem evet, bakterileri ve virüsleri özel yaratmış, onları enfekte edecek şekilde yaratmış bir de. Yani biraz önce gördük. Yani HIV virüsü çok açık. O enfeksiyonu yapacak şekilde özel yaratılmış. Reseptörlerin birbirine uygunluğu. Diğer bakteriler ve virüsler için de geçerli bu. Ama bağışıklık sistemi de onları tanıyıp yok edecek şekilde yaratılmış. Niye bir bağışıklık sistemi hücresi bir tane bakteriyi kovalasın? Ne alaka yani, değil mi? Ama kovalıyor. Hiç peşinden ayrılmıyor. Kitleniyor ona. Mesela bu şey vardır. Uçak savar füzeler vardır böyle.
Güdümlü
uçağın şey, evet, ısı yoluna girer. Kitlenir orada. Bir türlü bırakmaz peşini, değil mi? Ondan kaçmak evet, çok zordur. Gider aslında vurur. Uçağı düşürür. Onun gibi. O sistemin tesadüfen olduğunu iddia eden var mı?
Tabii.
Değil mi? Özel olarak tasarlanıyor mühendisler tarafından. Yani işte ısı şeyini
bir
algılayacak
şey
sistemler füzenin üzerine yerleştiriliyor. Ona kitlenecek şekilde, ayrılmayacak şekilde. Yani birbirine uygun olarak tasarlanıyor, değil mi bu şekilde? Bu da öyle. Ve o çok daha üstün teknolojik olarak.
Evet.
Çünkü teknolojinin büyüklüğü, milimetrenin milyonda biri molekül, büyüklüğündeki moleküllerden bahsediyoruz bir. Biz milimetrenin yüzde biri büyüklüğündeki hücrelerden bahsediyoruz. Bir şey ufaldıkça teknoloji çok büyür.
Evet.
Ve mükemmel işliyor, yani hatasız işliyor. Öbürleri hepsi hatalı oluyor, insanın yapımı olan sistemler.
Evet, inşallah güzel konular. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Daha sonra devam ederiz inşallah. Evet, tekrar yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Doktor hocam da herhalde seyirci mesajları var.
Evet, gelen bazı mesajlar var. Onlardan bazılarını okuyalım inşallah. Evrim yok. Selam demiş. Aleyküm selam. Oktar hocam, dört kan grubu ile bağlı sorumu lütfen anlatın. Allah sizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Allah Adnan hocama güç kuvvet versin inşallah. Biz onu çok seviyoruz. Ben sizlerden çok şey öğrendim. Allah sizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Ferit Babazade kardeşimiz. Kan grupları, evet, dört tane kan grubu var. Bu dört tane kan grubu antijenlerden oluşuyor. Yani kırmızı kan hücrelerinin üzerinde olan protein yapıları var. Bunlar antijen deniyor. Ve bunlar da grupları belirliyor. Fakat bunların üzerinde kan gruplarını oluşturan dört tane değil, 30 tane antijen var. Yani 30 tane daha doğrusu madde var kan gruplarının ayrı detayı olarak. Bu 30 grupta da yaklaşık 600 tane antijen var. Biz sadece belli başlı olanlarını söylüyoruz. Yani A, B, O, 0 grubu, A, B grubu derken onların belli başlı olanlarını burada ortaya koyuyoruz. Bir de 2 numaralı olarak da RH vardır. Hep denir mesela A grubu RH pozitif, A grubu RH negatif diye. RH grubu da 2 numaralı kan grubu olarak gösterilir. Bunda da yaklaşık 50 tane antijen var. Yani aslında detaylarda 600 antijen, 50 antijenden bahsediyoruz. Fakat en önemlisi de D antijeni denen bir antijendir ki bağışıklık sistemi buna karşı reaksiyon verdiği için bu çok önemlidir. Şimdi kardeşimiz şunu sormuştu, daha önce de anlatmıştık ama tekrar anlatalım. Nasıl oluyor da insanlarda, yani bir Hazreti Adem'den ve eşinden meydana geldiysek, değil mi, insanlar türediyse 4 ayrı kan grubu oluyor. Şundan dolayı 4 ayrı kan grubunu belirleyen bütün genetik bilgi Hazreti Adem ve eşinde var. Dolayısıyla bu genlerin değişik kombinasyonları değişik kan gruplarını meydana getiriyor. Mesela buna bir örnek verelim. Şimdi burada kan gruplarını toplu halde görüyoruz. İşte A grubu var mesela. A grubu ya anneden ve babadan A grubunu taşıdığı için AA olabiliyor. Ya da mesela anneden A grubunu, babadan sıfır grubunu alıyor. AO olabiliyor. Ama A dominant baskın olduğu için A grubu oluyor yine. Ya da B grubu B ve B oluyor. Hem anneden hem babadan B geldiği zaman BB oluyor. Ya da bir anneden veya babadan B gelip diğerinden sıfır geldiği zaman B sıfır oluyor ama yine B grubu oluyor. AB grubu tabii haliyle sadece AB olabiliyor. Bir de sıfır grubu var. Sıfır sıfır şeklinde. Şimdi anne de A sıfır, baba da B sıfır olduğu zaman bunların çocukları ya A grubu oluyor, ya B grubu oluyor, ya AB grubu oluyor, ya da sıfır grubu oluyor. Değil mi? Hı hı. Mesela Hazreti Adem A sıfır olsa, eşi de B sıfır olsa, çocuklarındaki kombinasyonların tamamı olabiliyor. Yani hem A grubu evet. çocuğu olabiliyor, hem B grubu çocuğu olabiliyor, hem de sıfır grubu, hem de AB grubu çocukları olabiliyor. Değil mi? Hı hı. Gördük. Evet. İşte bu şekilde Hazreti Adem ve eşi bütün genetik bilgiye sahipti. Hazreti Adem ve eşinin sahip olduğu genetik bilginin dışında bir gen hiçbir insanda yok, olamazdı. Onların sahip olmadığı hiçbir proteinde bir insanda yok, olamazdı. Bütün bireysel farklılıklar ve ırklardaki farklılıklar ve kan grubundaki farklılıklar zaten onlarda mevcut olan genlerin değişik kombinasyonunun sonucu ortaya çıktı. Çünkü Allah'ın yarattığı mekanizma genetik biliminde biliyoruz. DNA'nın sadece kopyalanması mekanizması var, replikasyon denen. DNA'nın fotokopisi çıkartılıyor. Yani bu kitabın fotokopisi gibi. Bu kitabın fotokopisini çıkardığımız zaman biz harfi harfine, kelimesi kelimesine aynısını kopyalamış oluruz. Bu kadar. Ama insanda tabii bir de genetik bilginin kombinasyonu, mekanizması yaratılmış. Bakın onunla ilgili de bir filmimiz var. Hemen hazırlayayım. Bu genlerin karışması mekanizması işte o bireysel farklılıkları ve değişik insanlıklarını meydana getiriyor. Mesela Eskimoğulların olması, aborijinin siyah derili olanların, değil mi? Uzak doğulu olanların, çekik gözlü olanlar. Bunların hepsinin genetik bilgisi zaten Hazreti Adem ve eşinde var. Ama farklı kombinasyonu bu değişik insanlıklarını meydana getiriyor. Burada evrim var mı? Yok. Çünkü genetik bilgi en baştan itibaren zaten var. Yeni genetik bilgi yok. Halbuki evrim bize iddiası bu. Evrim saçmalığı. Bize yeni genetik bilginin oluşumunu göstermesi lazım. Sıfırdan yepyeni gen olacak. Evet. Sıfırdan yepyeni protein olacak. Sıfırdan yepyeni organ ve yepyeni tür meydana gelecek. Bu imkansız.
Açıklayabildikleri tek nokta mutasyonlar oluyor değil mi?
Evet, mutasyon zarar veriyor. Yani mutlaka tahribat meydana getiriyor. Öyle olağanüstü kompleks yapıları var ki genlerin, daha önce de anlatmıştık. Buraya bir dışarıdan müdahale, rastgele müdahale mutlaka zarar meydana getirir. Nitekim bunu biz biliyoruz. 60 yılda ne yaptılar? Kendileri yaptı, yani Darwinistler yaptı. Meyve sinekleri ve bakteriler üzerinde hep sakat oldular. Hep sakat oldular. Bir tane bile yeni genetik bilgi oluşturan bir mutasyon meydana gösteremediler. Bakın şimdi burada genetik farklılaşmanın bahsettiğimiz bireylerde ve ırklarda nasıl meydana geldiğini anlatan kısa bir film izleyelim. Mekanizmasının nasıl olduğunu gösteren.
During meiosis, producing genetic diversity.
Bakın şimdi meios bölünme diye bir bölünme var. Burada üreme hücrelerinin oluşumunu gösteriyor. Sperm veya yumurta hücresi oluşurken bu şekilde olur. Anneden ve babadan gelen kromozomlar ikiye ayrılırlar. 23 tanesi bir hücreye gider sadece. 23 tanesini sperm hücresi taşır, 23 tanesini de yumurta hücresi. Ama bunları ayrışırken bir karıştırma mekanizması var. Şimdi onu gösterecek. Ama bu zaten var olan genetik bilginin, bakın, karıştığını göreceğiz. Değişik kombinasyonlarının oluştuğunu yani. Buna da exon shuffling deniyor işte genetik literatürde. Exon karışması. Yani genetik bilginin karışması.
A diploid cell contains two sets of chromosomes.
Bakın, anneden ve babadan gelen kromozomlar, homolog kromozomlar deniyor buna. Aynı genetik bilgiyi, bunlar benzer genetik bilgiyi taşıyorlar. Aynı özellikleri kontrol eden.
The paternal set was contributed by the mother, and the paternal set was contributed by the father.
Bir kısmı anneden, bir kısmı babadan geliyor. Şimdi bu homolog olan, yani aynı özellikleri kontrol eden, mesela diyelim ki bir kromozom anneden, bir kromozom babadan geliyor. İkisi de aynı organındaki özellikleri kontrol ediyor. İkisi de mesela boy uzunluğu ya da ikisi de deri rengi gibi özellikleri kontrol ediyor. Ama genetik bilgi anneden ve babadan geldiği için farklılıklar var arasında.
Evet.
Bu çok önemli. Şimdi onu değiştirecekler. Bakın, onun değişim mekanizmasını göreceğiz. Mükemmel yaratılmış bir mekanizmayla. Bakın, tam aynı yerinden, aynı diğer kromozomda aynı yerinden crossing over denen bir çaprazlaşma meydana geliyor.
During prophase of meiosis, homologous chromosomes
ve değiştirildi. Gördünüz mü? Mesela bu kromozomda olan genetik bilgi, evet, mavi kısım bu tarafa geçti. Bunda olan kısım da bu tarafa geçti.
And non-sister chromatids exchange sections of DNA.
Ve bunlar çocuğa ayrıldığı zaman, sperm hücrelerine ve yumurta hücresine ayrıldığı zaman, meiyoz bölünme deniyor buna. Bakın, giden kromozom şimdi farklı bir genetik bilgiyle gidiyor, değil mi? Bir kısmını maviden aldı. Yani babadan gelen kromozomdan aldı. Anneden gelen kromozomdu bu. Artık farklı bir genetik bilgi var. O bir hücreye gidiyor. Diğeri de aynı şekilde. Bu her seferinde farklı yerinden oluyor kromozomların. Farklı yerinden olduğu için de genetik bilgi sürekli olarak karışıyor. Onun için 7 milyar insan da birbirine benzemez. Evet. Hepsi birbirinden farklıdır. Sadece tek yumurta ikizleri hariç. Şimdi bunun nasıl olduğunu daha yakından gösteren bir film göstereyim ben size. Anlaşılması bakımından.
Crossing over occurs during prophase.
Bakın, crossing over denen bu genleri karıştırma mekanizmasının nasıl olduğunu bir çizimle, canlandırmayla anlatacak şimdi burada. Meiyoz bölünmedi, biraz önce gördük. Homolog kromozomlar, yani biri anneden biri babadan geliyor, yan yana geliyorlar. Aynı özelliği kontrol eden. Bakın, burada bir özel bir yer belirleniyor. Bu yer diğer kromozomdaki... Bakın, gördünüz mü? Değişiyorlar. Genetik bilgi ama aynı noktadan. Dolayısıyla genetik bilgi kırılmış veya bozulmuş olarak diğer kromozoma geçmiyor. Aynı özelliği kontrol eden genlerin bir kısmı anne kromozomuna, bir kısmı babadan gelen kromozoma geçiyor. Devam edelim. Buna crossing over deniyor. Mükemmel bir şekilde değişildi. Hiç hatasız bir şekilde. Bu da çok özel yaratılmış bir mekanizma. Allah bu şekilde, yani sebep kılmış, Allah yaratıyor. Ama ona bir bilimsel görüntü sebebi de kılmış Allah. Crossing over deniyor işte, meiyoz bölünme sırasında. Ondan sonra orada genetik bilgi karıştırılarak o anne babanın çocukları farklı oluyor. Yani ne tıpatıp anneye benziyor, ne tıpatıp babaya benziyor. Eğer bu mekanizma olmasaydı, yani bu crossing over ve meiyoz bölünmedeki bu genetik karışma mekanizması olmasaydı, o zaman ne olurdu biliyor musunuz? Anne baba hamile kaldığı zaman çocuklarının dişi olanları tıpatıp annenin aynısı olurdu. Erkek olanları tıpatıp babanın aynısı olurdu. Böyle olmuyor ama. Hep farklılıklarla doğuyor değil mi çocuklar?
Evet.
Neden? Çünkü mevcut genetik bilginin değişik kombinasyonlarını oluşturan bir mekanizma yaratmış Allah.
Maşallah.
Ama bu evrim var mı burada? Yani genetik bilgide yepyeni bir gen var mı? Yok.
Evet.
Anneden babadan gelen genler, nesilden nesile, Hazreti Adem'den beri aktarılan genlerin hep değişik kombinasyonu oluyor. Bu kadar.
Evet.
Evrim mevrim yok yani.
Evrim yok ve çok güzel bir düzen var hatta. Çünkü DNA çok hassas bir iplikçik. Angstrom boyutunda, yani milimetrenin 10 milyonda biri boyutlarındaki çok ince moleküllerden oluşuyor. Vücudumuzun, hayatımızın bağlı olduğu bilgilerin hepsi burada var. Yüz binlerce yıldır insanlık tarihi boyunca bu var. Bu sürekli kopyalanıp proteinler oluşuyor. Sürekli her hücre bölünmesinde DNA'nın aynısı kopyalanıp bir DNA daha oluşuyor. Daha sonra meiyoz bölünmede genetik materyal yarıya indiriliyor. Daha sonra zigotun oluşumunda sperm yumurta hücresini döllerken iki tane farklı kromozom birleşip bir tane DNA oluşturuyor. Ve hangi gen baskınsa da o çocukta vuku buluyor. Karşımıza çıkıyor. Fenotipte karşımıza çıkıyor. Bu sistem canlılık tarihi başlandığından beri genetik materyalin okunması ve varyasyon sistemi var. Ama o kadar şahane ve o kadar sağlam bir sistem ki genetik çeşitlenmeyi Allah güzellik olarak yaratıyor. Ama hiçbir bozukluk, bozulma vuku bulmuyor. Milyarlarca yıldır canlılık tarihi boyunca bu sistem oluyor. Konu, bak, milimetrenin 10 milyonda biri küçüklüğündeki bir iplikçik. Moleküllerden oluşan bir iplikçik.
Maşallah.
Bunun üzerine sürekli bak oynama oluyor. Yani reaksiyonlar oluyor, işlemler oluyor. Ama hiç hasar görmüyor. Maşallah.
Maşallah.
Allah'ın buradaki detayı ne kadar küçük de olsa o kadar sağlam yaratması ve rahmetini görüyoruz. Yani daha renkli insanlar çıkıyor. Tipi değişik, parmak izi değişik, gözleri değişik, kaşları değişik. Milyarlarca varyans oluşturuyor Allah maşallah.
Evet.
Ama bir sistem veya bir mantık da oluyor. Yani göz renginin belli çeşitleri var. Çok garip renkler çıkmıyor. Derinin belli renkleri var. Çok garip renkler çıkmıyor. Kılların uzaması belli bir yere kadar oluyor. Şekilleri belli bir şekilde oluyor. Hepsi makul, mantıklı ve bir güzellik çerçevesinde oluyor maşallah. Bu da Allah'ın bize hem detayını hem de sağlamlığını yarattığı sağlam DNA'yı gösteriyor inşallah.
Yani Allah canlı ilk yaratırken insanoğlu ilk yaratırken ki gen havuzunda bulunan genlerde bir değişiklik olmuyor yani, değil mi? Sadece onların varyasyonları oluyor inşallah.
Evet. Ya belli bir limitte oluyor bu varyasyon. İnsanın kaşının gözünün rengi, boyunun uzunluğu, kısalığı bu değişebiliyor.
İnşallah.
Artı bir bacak, artı bir el, yani insanın türünün, yani türün değiştirecek başka bir özellik olmuyor. Neden? Çünkü DNA'da öyle bir bilgi yok. Biz var olan bilginin içerisinde belli bir sistem ayrıntıyla çeşitliliğin güzellik halinde oluşunu görüyoruz.
Evet.
Yani nasıl mesela bu çiçek, değil mi? Mesela sarı renklisi var, kırmızı renklisi var. Bu çiçeğin mesela varyatifleri oluşuyor. Biraz sarı, biraz kırmızı, biraz daha çevresindeki şekilleri çok veya az olanlarını görüyoruz. Bir güzellik, bir çeşitlilik olarak var. Ama bu çiçek tamamen değişip mesela bir parmak şeklinde bir insan eli gibi olmuyor.
Evet.
Niye? Çünkü öyle bir bilgi yok. Bütün canlılarda sistem bu şekilde işe. İçindeki bilgi belli bir çerçeve dahilinde, bunun içerisinde Allah bize çeşitli güzellik anlamında estetik çeşitlilik yaratıyor inşallah.
Ancak mutasyon o bilgiyi zaten bozuyor, değil mi?
Bozuyor. Evet. Onda da hastalık oluyor. Tabii. İki tane kalbi oluyor, dört tane akciğer oluyor, biri dışarı çıkıyor, birisi atmıyor, ölüyor. Yani altı parmak oluyor veya hiç parmakları olmuyor gibi mevcut sistemi bozucu ve esmen oluyor, olmuş oluyor mutasyonlar. Işte.
Evet. Bir tane daha mesaj göndermiş. Bir Berkay Selçuk isimli kişi diyor ki, rüyalarda daha önce görmediğiniz, duymadığınız bir şeyi göremezsiniz demiş. Sizin anlattığınız laf kalabalığından başka bir şey değil. Allah'a tenzih ederiz. Her şeyde bir akıl olduğu bilimsel bir gerçek değildir. Çünkü bilim bu tarz şeylerle ilgilenmez. Beynin karanlık olması hiçbir şeyi açıklamıyor. Sonuçta gözümüze gelen ışınlar var. Karanlıkta bir şeyi görebiliyor musunuz? Kafatası karanlık olduğu halde. Elektrik sinyalleri ışık olmadan algılayabiliyor musunuz demiş. Şimdi birincisi, rüyalarda daha önce göremediğiniz, duymadığınız bir şeyi göremezsiniz. Ne alaka yani? Ben daha dün gece rüya gördüm. Hiç tanımadığım, daha önce görmediğim, bilmediğim adamlar vardı, insanlar vardı. Hiç daha önce bulunmadığım ortamlarda bulundum. Daha dün gece. Ve her gece de böyle oluyor. Yani daha önce hiç görmediğim, duymadığım, bilmediğim manzaralar, evler, arabalar, insanlar görüyorum. Herkes de böyle. Siz öyle rüya görüyor musunuz?
Tabii, evet.
Sen de görüyor musun? Görüyorsun. Bitti. Yani bu doğru değil. Sen rüya görmüyorsan bilemem bunu yani. Rüya görüp görmediğini, ama ben gördüğümde herkes de böyledir yani rüyada, değil mi? Hep daha önce görülmedik, bilinmedik rüyalar görülür. Bu bilinen bir şey. Her şeyde bir akıl olduğu bilimsel bir gerçek değildir. Şimdi biz akıl, her şeyde bir akıl varken o akıl onun içinde demiyoruz. Mesela şimdi bu bir kalem. Bu kalemde bir akıl vardır. Değil mi? Bu kalem yazı yazmak üzere tasarlanmış mıdır?
Evet.
Düşünülmüştür, değil mi? Yani bir akıl var ama o kalem, kalemin içinde olan bir akıl değil. O akıl kalemi yapanda bulunan bir akıldır. Kalemi yapan kişi akıllı bir kişi, değil mi? Bilinçli olarak. Ne yapıyor? Yazı yazmak üzere bir şey tasarlıyor. Mesela ne yapıyor kalemin üzerinde? Böyle bir uç kısmı var. Değil mi? Bunun üzerinde bir piston kısmı var. Bunun içine mürekkep dolduruluyor. O mürekkep geliyor buradaki kanallardan, Arkasında mesela ince kanallar var. Oradan akarak ucuna geliyor. Ama ucundan şıp şıp damlayamayacak şekilde tasarlanmış bu. Bunu kağıda sürttüğünüz zaman, siz kağıdın üzerinde bir sürtünme meydana geldiği zaman bundan da yazı yazılıyor değil mi? Yazı yazmak üzere. Buna bir kapak yapılmış ki mürekkebi sürekli olarak akmasın, oranın burada kirletmesin diye. Üzerine bir tane klip yerleştirilmiş. Niye? Gömleğinin veya ceketinin iç bir kısmına bunu yerleştirip takabilesin, oradan düşmesin diye. Şimdi burada bir tasarım, yani bir akıl var mı? Var. Evet. İşte her şeyde akıl yoktur. Biz canlılara baktığımız zaman bunun çok daha fazlasını görüyoruz. Mesela yunusların sonar sistemleri var. Bir de hastanelerde kullandığımız ultrason aletleri var. Ultrason aletleri çok gelişmiş ve ultrason bir akılla yapılmıştır değil mi? Fabrikalarda tasarlanmıştır. Ne için? Ultrasonik ses dalgaları gönderirsiniz. İnsanın vücudundaki organların şekillerine bakarsınız. O organlar içerisinde patolojik bir yapı var mı, bir kitle olmaması gereken, bunu ayırt eder değil mi? Yani organın yapısını bize gönderilen ultrasonik ses dalgaları geri döndürülüp bilgisayar sistemleri tarafından değerlendiriliyor. Organın yapısı nasıl, onu gösteriyor bize. Yani düz homojen bir yapısı mı var? Ya da içinde mesela homojen bir yapının içinde birdenbire ultrason dalgalarını farklı yansıtan, farklı kesafette yansıtan kistik, yani içi su dolu baloncuk gibi yapılar mı var? Veya kitleler mi var? Ve bu kitleler normalde bulunan bir şey mi, bulunmayan bir şey mi? Bunu ayırt ediyoruz değil mi? Bu bayağı bir ileri bir teknoloji. Ya evet. Bakıyorsunuz yunuslara mesela. Yunusların sonar sistemi, şimdi ultrason sistemiyle hastanın vücuduna değdirerek böyle ve hasta hiç kıpırdamadan durduğu zaman onun için özel uzmanlık eğitimi almış, yıllarca tıp fakültesinde okumuş, üzerine ihtisas yapmış kişiler hiç kıpırdamadan duran hastanın üzerindeki resimleri çıkartıp ve bayağı da uğraşarak, böyle bir vakit alır o, onunla bir teşhis koyuyor değil mi? Bakıyor içeride ne var ne yok diye. Yunus 3 kilometre ötedeki, bakın burada hastanın vücudunun dibinde olması gerekiyor ultrason, gelişmiş ultrason aletinin. Yunus suyun altında 3 kilometre ötede, suyun altında bakın 3 kilometre ötede kapkaranlık bir ortamda birbirine yakın duran iki tane madeni parayı birbirinden ayırt edebiliyor. Özür dilerim. 3 kilometre ötedeki. Hangi teknoloji daha üstün? Yunus'taki çok evet. Daha üstün hem de. Yani bir de hareket halinde de algılayabiliyor bunu.
Evet.
Bu şimdi teknoloji çok daha üstün teknoloji. Daha üstün bir akıl tarafından yapılmış olmuyor mu? Yani yaratılmış oluyor. Yunus'taki teknolojide bir akıl yok mu? Ama o Yunus'un içinde kendi hücrelerindeki akıl mı? Yoksa onu yaratanın aklı mı? İşte biz bunu söylüyoruz. Demek ki her şeyde bir akıl var ama o akıl, o hücrenin, o canlının aklı değil, yaratıcısının aklı. Kastedilen bu. Anlaşılması
evet.
Gereken.
Evet.
Beynin diyor bakın, bilimsel bir gerçek değildir. Tam tersine çok bilimsel bir gerçek. Bilim bize bunu gösteriyor. Çünkü biz bu bilimsel detaylara baktığımızda, değil mi? Elektron mikroskopla mesela hücreye bakıyoruz. Muazzam bir akıl var orada. Her şey bir amaç uğruna. Hepsinin bir amacı var. Protein alıyor, proteinleri taşıyıp bir yere götürüyor. Üzerine posta kodu ekliyor. Bu bir akıl değil mi? Muazzam bir akıl bu. Yani posta kodu sistemi hücrenin içinde her an işliyor. Hiç hata yapmıyor. Proteinleri alıyor, katlıyorlar. Ama katlama sınırsız şekilde olabiliyor. Yani sayısız şekilde katlanabiliyor bir protein molekülü. Böyle katlanır, böyle katlanır. Bu hepsi bir ayrı bir katlanmadır. Ama bunlardan mesela sadece böyle katlandığı zaman işler görüyor. Ve sadece öyle milisaniye içinde katlıyorlar proteinler. 3 milisaniyede katlıyor mesela. 3 milisaniye bir saniyenin 300'de biri demektir. Ve o sayısız katlama şeklinden birinin üzerine katlıyor. Nereden biliyor? Şimdi burada bir akıl var mı? Muazzam bir akıl var hem de. Evet. İnsan üstünden üstün bir akıl mı? Evet. Kat kat üstün. Dünyanın en büyük bilgisayarına protein katlama alternatiflerinden hangisinin doğru olduğunu bilme görevi verdiklerinde yapıldı bu. Yayınlandı. Saniyede bakın bir katrilyon işlem yapıyormuş. Dünyanın en büyük bilgisayarı. Ne kadar süre alıyormuş biliyor musunuz? Hangi şekilde katlandığını bulmak? Tam bir sene sürüyor. Protein bunu ne kadar zamanda yapıyor? 3 milisaniyede, saniyenin 300'de birinde yapıyor. Maşallah. Şak diye katlıyor, bırakıyor, gönderiyor. Teşekkür ederim diyor, devam et diyor sen diyor. Burada muazzam bir akıl var. Yani insanın yaptığı dünyanın en büyük bilgisayarının, değil mi? Katrilyonlarca kat fazlası bir akıl var burada. Allah'ın aklı işte inşallah.
İnşallah, maşallah.
Beynin karanlık olması hiçbir şeyi açıklamıyor. Sonuçta gözümüze gelen ışınlar var. Karanlıkta bir şeyi görebiliyor musunuz? Kafatası karanlık olduğu halde. Şimdi bunu anlamamış arkadaşımız ya da anlamazlıktan geliyor. Bir kere beynin karanlık olması hiçbir şey açıklamıyor. Beynin karanlık olması, yani biz şurada tabii kastedilen şu teknik bir gerçek, tekrar anlatalım. Dışarıda fotonlar var, ışık diye bir şey yok. Ya yani fotonun kendisi ışık değildir. Foton, elektrondan salınan minik enerji yüklü partiküllerdir. Işık demek yani görüntü bambaşka bir şey. Biz görüntü görüyoruz değil mi? Üç boyutlu, rengarenk, canlı bir görüntüyle muhatabız biz. Foton görüntü değil. Fotonlar gözün retina kısmına geliyor. Retina kısmında duruyor. Oradan ileri gitmiyor artık. Beynin içinde foton moton gitmiyor. Yani. Bu anlaşılmamış olabilir. Foton retinada bitiyor. Hatta onunla ilgili bir film de gösterebiliriz. Bakın. Bazen demek ki anlaşılmayabiliyor ya da anlamazlıktan da gelinebiliyor. Bir şey dersek. Bakın görme nasıl gerçekleşiyor? Şimdi onu gösterelim. Burada gözü görüyoruz. İşte gözün yapısını gösteriyor bize. Burada da arka, evet, kaslar var gözü hareket ettiren. Kısaca, kabaca gözün yapısını gösteriyor bize burada başlangıçta. Şimdi devam edelim. Bakın şimdi burada gözün merceği var. Evet. Ve ışığı ayarlayan, gelen gözümüze fotonların miktarını ayarlayan iris tabakası görüyoruz. Göz bebeği yani. Bakın fotonlar geliyor burada. Ama ışık değil. Işık, çünkü ışık bir yorumdur. Görüntü yorumdur. Renk yorumdur. Bunlar geliyor. Bakın fotonlar nerede sonlanıyor? Gözün sinir hücreleri tabakasında, yani retina tabakasında sonlanıyor. Ondan sonra artık beyinde foton devam etmez. Burada gene gözün kesitini gösteriyor. Gözün merceği var. Fotonlar buradan geldiği zaman arkada retina tabakasına geliyor. Bakın şimdi sinir hücrelerine geldiği zaman foton buradan ileri gitmez. Buradaki hücreleri uyarır fotonlar. Buradaki proteinleri uyarıyor. Ve uyarılan proteinlerdeki şekil değişiklikleriyle hücrenin içerisindeki tuz miktarı azalıyor. Tuz miktarı azalınca bir elektrik sinyali oluşuyor. Bakın oluşan elektrik sinyalleri devam ediyor yoluna. Bunlar elektrik sinyalleri. Elektrik sinyalleri olarak devam ediyor. Bundan sonra artık foton beynin içinde gitmiyor. Beynin içi, evet, tabii ki kapkaranlık. Sadece elektrik sinyalleri var. Bu teknik ve bilimsel bir gerçek. Hatta liselerde bile öğretiliyor. Duymamış herhalde bu arkadaş bu bilgileri. Şimdi duymuş oldu bakın. Burada sonlanıyor. Bu kadar. Şimdi devam edelim. Diyordu ki, ne diyordu? Beyin karanlık olması hiçbir şey açıklamıyor. Sonuçta gözümüze gelen ışınlar var. Işınlar değil, fotonlar var. Foton ışık değildir. Biz ışık olarak yorumlanır o beynin içerisinde. Karanlıkta bir şeyi görebiliyor musunuz? Kafatası karanlık olduğu halde elektrik sinyalleri ışık olmadan algılayabiliyor musunuz? Şimdi bu nokta önemli. Bilim adamları evet diyorlar. Elektrik sinyalleri ışık olmadan algılanıyor. Mesela diyorlar, şimdi o filmi de göstereyim ben. Gözümüzü kapatıp bir şeyi hayal ettiğimizde diyorlar, beynin ilgili bölümü aynen görüyormuş, bir şey görüyormuş gibi aydınlanıyor. Aynı şekilde elektrik sinyali oluşuyor. Bakın o filmi göstereyim ben size şimdi. Evet. Neyse hazır değil galiba. Şu anda hazırlayacağım birazdan. Ama şurada bakın gene bir bilim hanımının söylediği bir şey var bakın. Bunu gösterelim önce. Bakın diyor ki gözler objektife benzer diyor. Fakat bakın asıl gören kayıt bandı beynin arkasındadır. Göz görmez. Gözde bitiyor foton, sonlanıyor. Adı görsel kortekstir. Hemen burada arkadadır diyor. Yani gören göz değil, beynin ancak görebildiği şeyi zihne nakşettiğini biliyor muydunuz? Yani burada gören göz değil, gözde sonlanıyor foton. Ondan sonra elektrik sinyali devam ediyor beynin görme merkezine. Elektrik sinyali orada görüntü olarak değerlendiriliyor, yorumlanıyor yani. Nasıl bir görüntü? Üç boyutlu, renkli. Şimdi dışarıda renk var mı? Yok. Dışarıda sadece fotonlar ve atomlar var dedik. Atomun %99'u boşluk mu? Boşluk.
Boşluk.
Karanlık mı? Karanlık. Güneşte ışık var mı? Yok. Atomun yapısından dolayı güneş ışıklı değil normalde. Kapkaranlık. Yani zifir karanlık. %99'u güneşin, boşluk. elektronlar ve çekirdekleri var güneşin atomlarının. Bunlar ışık değil. Bunlar renk de değil. Bunlar üç boyutlu da değil, görüntüsü de yok bunların. Elektronların gönderdiği fotonlar sinir hücrelerine çarpılıp da elektrik sinyali oluşturup o elektrik sinyalleri kapkaranlık beynin arka kısmında değerlendirildiği zaman görüntü oluşuyor.
Evet.
Dolayısıyla arkadaşımızın söylediği yanlış. Ne diyordu? Gözümüze gelen ışınlar var. Karanlıkta bir şey görebiliyor musunuz? Beynin karanlık olması hiçbir şey açıklamıyor. Tam tersi bu şekilde oluyor görme bilimsel olarak. Elektrik sinyalleri ışık olmadan algılayabiliyor musunuz? Evet, algılayabiliyoruz. Hatta mesela rüya gören birinde de elektrik dalgalarını ölçtüğünüz zaman beyinde elektriksel aktivite olduğu görülüyor. Rüyada.
Görüyormuş.
Şimdi rüyada evet. Rüyada ışık var mı?
Yok.
Yok. Gözleri kapalı değil mi? Uyuyor insan. Kapkaranlık odada uyuyor hatta böyle. Ama aydınlık bir dünya görüyor değil mi? Güneşi görüyor, evler görüyor, araba görüyor, ışığı yatıp kapatıyor rüyasında değil mi? Evin içi aydınlanıyor mesela. Işıklı bir evde bu görebiliyor kendini. Peki nasıl görüyor bu ışığı? Işık kaynağı var mı orada? Yok, uyandığı zaman bir bakıyor. Hiçbiri yok. Ama biraz önce ışıklı görüyordu. Beynin elektrik dalgasını ölçtüğümüz zaman da rüya gören kişinin elektriksel aktivite görüyoruz. Beynin ilgili kısımlarının uyarıldığını görüyoruz. Peki nasıl oluyor onları olmadan görebiliyor muymuş? Görebiliyormuş. Elektrik sinyalleri ışık olmadan algılayabiliyor musunuz? Evet, algılayabiliyoruz cevap. İşte beyin, bilim adamlarının söylediği aynı zamanda, bakın onu da şu an hazırlayayım. Onu da bilim adamları söylüyor. Bakın bunlar tamamen Darwinist, materyalist bilim adamlarının söylediği teknik gerçekler. Herkes kabul ediyor bunu. Yani bilimi kabul eden biri bunları kabul etmek zorunda. Evet, şimdi hemen gösteriyorum. Bakın. Şimdi diyor ki, geçmişte filozoflar derdi ki diye başladı. Bir daha tekrar geri alayım. Bazı filozoflar derdi ki, kayayı tekmelediğimde parmağım acırsa o gerçektir. Gerçek hissi verir. Bu da gerçeklik demektir diyor. Yani algına gerçeklik diyorsun demek istiyor. Ama bu yine de bir deneyimden ibarettir. Sadece o kişinin algısıdır. Yani bizim muhatap olduğumuz sadece algıdır diyor. His. Biz kayaya vurmuş hissine kapılırız diyor. Ama bir algı olarak biz bu hisse kapılırız diyor. Algı vardır diyor. Bilimsel deneyler gösterdi ki bakın. Şimdi cevap veriyor burada. Beyinde elektrik dalgası oluşuyor muymuş? Işık olmadan oluşmuyor mu? Onun cevabını bilim adamları veriyor. Diyor ki bilimsel deneyler gösterdi ki bir kişinin beyni tomografi cihazı ya da bilgisayar teknolojisiyle izlenirken onlardan belirli bir nesneye bakmaları istendiğinde beynin belirli bölümleri aydınlanmaktadır. Bakıyor bir şeye. Değil mi? Fotonlar geliyor. Beynin belirli bölümü aydınlanıyor. Şimdi bakın ne diyecek. Sonra deneklerin gözlerini kapatıp bu kez aynı nesneyi hayal etmeleri istendiğinde gözü kapatıyor artık. Dışarıdan foton gelmiyor. Değil mi? Beynin içinde kapkaranlık. Devam filmi göstereyim. Sanki o nesneye gözleriyle bakıyorlarmış gibi beyindeki aynı bölgeler aydınlanır. Teşekkür ederiz. Bu kadar. Yani bilimsel bir gerçek bu. Bakın aynen bakıyormuş gibi gözünü kapatıyor, hayal ediyor. Aynı yerde elektrik sinyali oluşuyor. Beynin aynı bölgesinde. Biraz önce baktığı cismin aydınlandığı bölgedeki nöronlar aynen elektriksel olarak uyarılıyor. Neydi soru? Elektrik sinyalleri ışık olmadan algılayabiliyor musunuz? Evet, algılayabiliyoruz diyor. Bilim söylüyor bunu. Şimdi tabii çok önemli gerçekler var. O zaman yani rüyada mesela rüya gören bir insana tekrar geri dönelim. Hiçbir madde karşılığı olmadan güneş oluyor, araba oluyor, insanlar oluyor, daha önce hiç görmediği evler oluyor, arabayı kullanıyor, rüzgarı hissediyor, maddenin katılığını hissediyor değil mi? Var mı karşılığı peki? Yok. Uyandığı zaman bunların hiçbiri yok. Ne var? Algı var. Biz demek ki sadece algılarımızla muhatabız. Dolayısıyla bir insan hayatı boyunca beyninin içinde yaşıyor değil mi? Hiç çıkamadığı bir beyni var. Küçücük bir yerinde böyle, mercimek kadar bir yerinden hiç çıkamıyor hayatı boyunca. Dışarıda ne var diye çıkıp bakamıyor. Test etme imkanı yok. O zaman bir zorlamanın bir alemi var mı? Dışarıda bunun madde karşılığı vardı yoktu. Rüyada yok işte. Karşılığı olmadan da oluyor aynı şekilde. Demek ki biz sadece algılarımızla muhatabız. Sadece algılarımızdan emin olabiliriz. Onun dışarıda karşılığı zaten teknik olarak yok. Yani ışığın karşılığı yok dış dünya dediğimiz yerde. Değil mi?
Evet.
Atom var. Atom boşluklardan oluşuyor. Transparan ve kapkaranlık. Güneş böyle. Güneşte ışık yok. Gece lambasında da ışık yok, ampulde de ışık yok. O beynin yorumu olmuş oluyor. Elektrik sinyallerinden yorum çıkarıyor hem de. Işıktan da değil, ışığın kendisi beyinde ilerleyemiyor zaten. Biz demek ki algılar var. Algıları yaratan bir güç var ve onu gören bir göz var ama. Önemli olan nokta evet. bu. Yani evet, dışarıdaki tamam. göz görmüyor, kör. İçeride ama ışık gören, üç boyutlu gören başka bir göz var, bir varlık var. Evet. Koklayan, değil mi? Hisseden,
algılayabilen.
Eli olmadan elleri hisseden, algılayabilen işte bu ruh. Ruh madde değil, maddenin tamamen dışında.
Evet.
Ruh maddeyi algılıyor zaten, algı olarak var madde.
Evet.
Değil mi? Bu algıları yaratan da bir yaratıcı var. Bize bunu bilimsel gerçekler bize bunu buna götürüyor inşallah. Ruhun varlığını, ruhun varlığını tabii Kur'an'da açıklıyor Allah. Ve fazla bir bilgi verilmemiştir size diyor. Biz Allah'ın ruhu bildiği gibi bilmiyoruz. Kavrayamıyoruz. Ama ruhun varlığı bilimsel bir gerçek, kesin bir gerçek. Çünkü bir varlık var bunları algılayan. Evet. Ve algıları o zaman yaratan bir varlık var. O da Allah inşallah. Algıların yaratıcısı ve insan ruhunun yaratıcısı. Şimdi bakın mekandan bahsettik. Yani dışarısı var mı yok mu? Bakın bilim adamları bu konuda ne diyorlar? Ona bakalım. Evet bakın diyor ki büyük bilim adamları söylüyor yine. Bunlar hepsi dünyaca tanınmış ve dediğim gibi öyle dindar değiller yani. Yaratılışa inanan bilim adamları değil bunlar. Darwinizme, materyalizme inanıyorlardı hayatların önemli bölümünde. Bakın diyor ki büyük bir hologram içinde yaşıyor olalım ya da olmayalım. İyi bir yanıt veremediğimiz bir sorudur bu. Bilimin dünyamıza dair söyleyebileceği şeyler açısından çözmemiz gereken bir dakika onu tekrar geri alalım. Çözmemiz gereken büyük bir felsefi sorundur bu bence. Çünkü bilimde biz her zaman gözlemleyiciyizdir. Gözlemciyizdir. Yani eninde sonunda insan beynine gelip ancak yaptıklarımızı görmemize ve algılamamıza izin veren şeyle kısıtlanmışızdır. Öyleyse tüm bunların büyük bir yanılsama olduğu düşünülebilir diyor.
Çok açık.
Çünkü bakın diyor ki çok önemli. Gerçekte dışarı çıkıp içeride ne olduğuna bakma imkanımız yok. Beyniniz orada dışarıda olanla burada içeride olan arasındaki farkı bilmez diyor. Dışarıda içeridekinden bağımsız bir dışarısı yok. Bitti. Bilim adamları söylüyor bunu.
Çok
yani
evet,
siz dışarısı olduğundan emin olamazsınız diyor. Ayrıca da yok diyor zaten dışarısı. Dışarısı dediğiniz şey beyninizin içinde oluşan bir algı. Biz beynimizin içinden dışarı asla çıkamıyoruz. Yani rüyada tabii çok net bir delil aslında. Yani evet. Rüyadan anlaşılması gerekiyor zaten. Rüyada da mekan hissi var değil mi? Mekanda geziyor insan, evet. Dolaşıyor, evlere giriyor, çıkıyor, arabayla yolculuk yapıyor, koşuyor.
Dünyada ne hissediyorsa aynısını orada da hissediyor.
Evet. Peki var mı bunların karşılığı? Hiçbirinin karşılığı yok. Algı olarak var hepsi. Kim yaratıyor algıları? Bizim yaratmadığımız belli yani. Yaratamazsın ki daha önce hiç karşılaşmadığın, görmediğin manzaralar, insanlarla muhatap oluyorsun ve görüntü yaratamazsın sen zaten. Beynin içinde görüntü oluşturamazsın. Allah yapıyor bunları inşallah. Ama hiçbir karşılığı olmadan, karşılığı olmadığını da gösteriyor Allah. Ama algı olarak var. Biz algılarımızdan eminiz. Dışarıda madde var mı? Var. Ama asla ulaşamayız biz. Bizi de ilgilendirmez onun için zaten.
Evet.
Biz gerçeklere bakarız. Bilimsel gerçekler bize bunu ispatlıyor. Bu kadar. İnşallah. İnsan ruhuna da algılattırıyor Allah. Algı olarak var. Şimdi bakın bir de Lenin'in bir sözü var. Bu maddenin gerçeği bilimsel olarak ispatlanmış olması komünizm ve materyalizmi yerle bir ediyor. Arkadaşımız tenzih ederiz de materyalistler ve komünistleri muazzam rahatsız ediyor. Lenin bundan çok rahatsız olmuş. Hop hop hopluyor Lenin. Bakın diyor ki Lenin, duyularımızla algıladığımız nesnel gerçekliği bir kere yadsıdın mı? Yani materyalizmi bir kere reddetti mi bu pagan dinini, maddeyi mutlak kabul eden? Kuşkuculuğa, agnostizm ve öznelciliğe, subjektivizme kayacağından, fideizme diyor, dine inanca karşı kullanacağın tüm silahları yitirirsin. Yıkıldı mı diyor materyalizm, bir kere onu diyor bilimsel olarak reddetti mi yıkılır o diyor. Bu da fideizmin istediği şeydir ama din hakim olur diyor. Doğru. Bakın diyor ki parmağını kaptırdın mı önce kolun sonra tüm benliğin gider. Duyuları nesnel dünyanın bir görüntüsü olarak değil de yani madde var ama onun görüntüsü var olarak değil de özel bir öğe olarak algıladığında yani algılarımız var sadece dediğinde diğer bir deyişle materyalizmden ödün verdiğinde benliğini fideizme kaptırırsın. bu kadar. Yıkılır diyor yani, materyalizm de yıkılır. Önce parmağını kaptırırsın, sonra kolunu kaptırırsın. Gider diyor, komünizm gitti zaten. Maddenin gerçeğini biz ispatlandığı anda, ki ispatlıyoruz şu anda bilimsel olarak. Bilim adamları söylüyor artık yani, değil mi? Bilimsel bir gerçek bu, teknik gerçek bitti.
Evet.
Yani
evet,
biz ruh var ve Darwinizm en büyük açmazıdır ruh. Çünkü ruhun varlığı materyalizm ve Darwinizm kökten ortadan kaldırıyor zaten, bitiriyor inşallah.
Evet, hocamızın da kitapları var bu konularla alakalı. O kitapları da hemen tanıtalım. Hayalin diğer adı madde. Yani Allah'a kesinlikle iman etmekten başka bir konu olmadığını, dünya hayatının geçiciliğini anlatan en özlü bilgi Allah'ın izniyle. Çok özel bir ilmin bir ürünü inşallah. Hayalin diğer adı madde. Yine idealizm, matrik felsefesi ve maddenin gerçeği ve Kuledeki Küçük Adam isimli kitapları izleyicilerimize tavsiye ederiz. Bu arada Azerbaycan'dan Mevlüt Rustemov isimli kardeşimiz bize bir mesaj göndermiş. Selamun aleyküm. Cenab-ı Allah'ın selamı, selavatı Peygamber Efendimiz'in, peygamberlerin ve onların yolu ile giden bütün dostların ve Harun Yahya'nın samimi talebelerin üzerine olsun demiş. Aleyküm selam, aleyhine ve aleyküm selam, maşallah. O arkadaş diyorsun, cevap verdiğiniz arkadaş, ön yargısı sizi izlemeli diyor. Eğer ön yargısı izlerse hakikatte daha çabuk kavrayabileceğini söylüyor inşallah.
Doğru.
Evet, ön yargı önemli bir şey. Einstein da insanların ön yargısını yıkılması zor olduğunu belirtmişti birkaç sözünde. Hakikaten o çok önemli. Soruyu soran kişinin bence de en dikkat çekilecek nokta ruhun varlığına gitmesi bu anlattığımız konuların ve dolayısıyla Allah'ın varlığına gitmesi. Burası bunun en hassas noktası. Herhalde ondan belki rahatsız olmuş olabilir izleyicimiz. Ama çok güzel anlattı doktor hocam, maşallah. Şimdi madde.
Yani biz ama pardon sözünü kestim ama hocamızın vesilesiyle inşallah karşı konulamaz delillerle çıkıyoruz. Çok net yani, buna kimse kimse diyemez ki beynin içinde ışık var, aydınlık var. O ışığı, aydınlığı beyindeki görme merkezi var. Bitti yani, ben beyin cerrahıyım. Beynin içini açtım, defalarca girdim çıktım. Hiç ışık ışık yok yani böyle. Zaten gözünü kapayınca beynin içinde ışık olmadığına göre adam diyor ki gözümüzü kapadığımızda yine aynı yer aydınlanıyor diyor. Yine aynı sinir hücreleri elektriksel olarak uyarılıyor diyor. Evet. Bunu biliyoruz biz. MR cihazı var. Bakıyoruz beyne. Gözü kapalı adam hayal ediyor. Görüyoruz orada ya aynı sinir hücresi. Biraz önce gördüğü cismin uyarıldığı sinir hücresi yine elektriksel olarak uyarılıyor. Bitti. Bu kadar yani. Bunlar bilimsel gerçek. Ve kimse de bunlara hayır diyemiyor zaten. Değil mi? Hocamız bu bilim adamlarına kitaplarıyla, mektuplarla evet, anlattı. Anladılar. Adam diyor zaten kayayı tekmelediğinde eskiden diyorlardı ki bakın çok önemli. Aynı kişiler, materyalistlerin ünlü örneğidir bu. Ayağını taşa vurduğunda sen maddenin gerçek olup olmadığını anlarsın. Bir de çok kızdıkları için tokadı yediğinde maddenin gerçek olup olmadığını anlarsın diyorlardı. Şimdi ne diyor adam? Aynı bilim adamları ki dünyaca ünlü. Ayağını kayaya vurduğunda diyor bu sadece bir algıdır diyor. Algı olarak vardır diyor. Onun diyor nesnel karşılığı yoktur diyor. Maddi karşılığı yoktur diyor. Değil mi? Bitti. Materyalizm yıkıldı. Darwinizm yıkıldı arkadaşlar. Bunu artık herkesin görmesi gerekiyor inşallah.
İnşallah. Beynin görme merkezine elektrik sinyali gidince ne oluyor ki zaten? Ya beyin dediğimiz konu hücrelerin, sinir hücrelerinin çok yoğun bir hali. 100 milyar tane sinir hücresi var beyinde. Elektrikler taşınıyor. Gidiyor, en sonunda kablonun ucuna geliyoruz. Ne var orada? Bir şey yok. Kablonun sonunu görüyoruz. Orada işlemi yapan kim? Görüntü dediğimiz şey, elektrik dediğimiz şey geldi, bitti. Kim yapıyor burada işlemi? Duyma da aynısı, his de aynısı. Yani sonlanan kabloların oluşturduğu beynin neresi görüyor, neresi duyuyor? Buradaki işlemci kim? Mantık ve akıl kim? Ki insanoğluna Allah 10 milyon ayrı rengi algılama kapasitesi nasip etmiş vaziyette. 3 boyutlu görüyorsun, çok ayrıntılı, mükemmel stereo ses algılattırıyor maşallah. Şimdi bu görüntülerin hepsini bu kadar detaylı, mesela teknik olarak baktığında bile müthiş bir işlemciler, kameralar, 3 boyutlu ses sistemleri ve görüntü sistemlerinin gerekli olması lazım bu sistemin de oluşabilmesi için, ki şu anki teknoloji buna yeterli değil. Beynimizde buna benzer bir teknolojik, hani kameralar, ne bileyim hoparlörler falan da yok. O halde bu kadar ayrıntılı olan dünyayı oluşturan, bizim var dediğimiz ve gördüğümüz bu değil mi, varlığı yapan ne, algılayan ne? İşte o Allah'ın bize yaratmış oldu, ki Allah Kur'an'da anan yarattığını söylüyor. Bizim ruhumuzu algılattırmış oldu. Ruhumuzu da yaratan. görüntüyü, sesi de hepsini ayrı bir şekilde yaratan Allah oluyor inşallah. Allah olduğu gerçeği anlaşılıyor. Birçok ayette de mesela bir örnek vermek istiyorum Kur'an-ı Kerim'den. Mealen söylüyorum. Allah güneşi yarattığını, görüntü yarattığını, gölgeyi yarattığını, güneşi de buna delil kıldığını söylüyor inşallah. Yani gölgenin olması için güneş gerekmiyor. Allah bizim aklımızın ihtiyarı kalkmasın diye, ona delil olsun, mantığımız yani aklın ihtiyarı otursun diye güneşi yaratıyor. Yani bir ışık kaynağı olduğu zaman arkada gölge oluşuyor. Halbuki Allah onların hepsini ayrı ayrı yarattığını, evet, ve dünyanın tamamında da, kainatta da insanın aklın ihtiyarını kaldırmayacak ölçütlerde olduğunu görüyoruz.
Evet,
yani tabii ki insanın beyninin içerisinde renkli bir görüntünün olmadığı, televizyon gibi böyle bir dışarıdan baktığımızda görüntü görebileceğimiz bir yapı yok. Ama Allah, yani aklın ihtiyarı kalkmasın diye orada bir organ var, hücreler var, sinir sistemler var, detaylı bir yapı var. Dışarıdaki dünyada da fizik kuralları, kimya kurallarını Allah var ettiği için var. Ve bunların hepsini bize anlam ihtiva eden tarzda dünyayı bir imtihan olarak yaratıyor inşallah.
Tabii yani bir kere şunu da düşünebilirler. Çok mantıksız oluyor. Mesela şimdi ışık dediğimiz fotonlar atomlardan gönderiliyor değil mi? Atomlar gönderiyor onu. Elektronlardan gönderilen minik parçacıklar ama atom altı parçacıklar, fotonlar. Peki beyin neden oluşuyor? Yine atomlardan oluşuyor. Yani bir atom bir parçacık gönderiyor. O parçacık gidiyor başka bir atoma gidiyor. Görüntü merkezindeki atomlara elektrik sinyali olarak geliyor. Ya da gözün retina tabakasındaki değil mi? Yani atomdan gönderilen parçacığı başka atoma ulaştığını görüyoruz. Bu atomun gönderdiği parçacığı, bu atom üç boyutlu görüntü, işte hareketli canlı bir görüntü olarak algılayabilir mi?
Yorum
böyle bir mantık olur mu? Böyle bir saçmalık. Olmaz. Ya da onu koku olarak algılayabilir mi? Koku molekülleri de atomlardan oluşuyor. Atom atoma atom gönderiyor. O atom da onu kokluyor. Koku olarak algılıyor. Çilek kokusu olarak algılıyor, portakal. Veya işte portakal tadı olarak algılıyor. Köfte tadı olarak algılıyor. Ya da onu elleriyle atom, bu atom ona başka bir atoma yine elektron veya atom gönderiyor. Onun elektronları bu elektronlarla çarpıştığı zaman o da onu üç boyutlu madde olarak algılıyor. Ya böyle olmadığı belli. Yani bu mantıksız.
Evet.
Zaten rüya da çok önemli delil. Yani onun için rüya konusunun üzerine de çok durmuş. O biliyor zaten rüyada öyle olmadığını. Değil mi?
Evet.
Rüya çünkü Allah delil olarak yaratmış. Yani karşı konulamaz deliller bunlar.
Evet,
çok net. Her gece gösteriyor Allah böyle. İnşallah. Ve bilim adamları söylüyor bunu. Bilimsel, teknik gerçek bunlar.
Evet.
Yani biz Kur'an'da olduğu için, Kur'an'da var. Allah bildiriyor. Hakikaten maddenin aslı, hakikati Kur'an'dan çıkıyor. Allah'ın her yeri kapladığı, mutlak varlık olduğu, insanın ruhtan ibaret olduğunu Allah ve o ruhu da kendisinin üfürdüğünü, kendi ruhundan üfürdüğünü, ruhun da yani sahibin Allah olduğunu Allah bize bildiriyor. Ama biz bilimsel olarak da biliyoruz yani teknik gerçek, maddenin aslı çok net olarak, bilimsel, teknik olarak lise bilgiler, öyle karmaşık bilgiler değil yani bunlar. Onunla da ortaya çıkıyor inşallah, ispatlanıyor.
Evet inşallah. Kuantum fizikçileri zaten araştırmaları sonucunda diyor ki Ay'a diyor siz baktığınızda Ay oradadır ama diyor bir gözlemci yoksa diyor eğer bakan, o zaman Ay'ın orada olmadığını biz deneylerde görüyoruz diyor. Madde her neyse diyor, maddeden yapılmamış diyor. İnşallah.
Maşallah.
Demek ki hayal vehime giden, Allah'ın varlığıyla, onun yaratmasıyla var olduğunu işaret eden bilimsel gerçekler.
İnşallah.
Bugün de programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 22'de Sayın Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programını Adıyaman Asu TV, Çay TV, Nevşehir Kapadokya TV, A9 TV, Harun Yahya Nokta TV internet sitemizde, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Adana CRT TV ve CRT FM, Nevşehir Keyif FM'den takip edebilirsiniz. Hayırlı günler.